İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar.
İyi akşamlar.
İyi
Hoş
akşamlar.
geldiniz hocam.
Hoş
İyi
bulduk.
akşamlar. İyi
İyi akşamlar.
akşamlar. İyi
İyi
akşamlar
akşamlar.
hocam.
İyi akşamlar hepinize. Nasılsınız arkadaşlar?
İyi akşamlar hocam.
İyi akşamlar. Merhaba. Çok güzel hepinizi görmek yine.
Sizi görmek de çok güzel.
İyi akşamlar öğretmenim.
İyi akşamlar. Merhaba. Evet, merhaba hepinize. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığı bir bağlantı kurmaya çalışan arkadaşlar var. Tabii onları da biraz bekleyerek, şimdi iki ayrı programdan bağlandığımız için. Ne?
İyi akşamlar hocam, kolay gelsin.
İyi akşamlar, merhaba. Merhaba. Evet, böyle sesleri siz kendiniz konuşmak istediğinizi açarsınız diyerek ben sesler karışmasın diye şöyle hepinizi bir kapatmış olayım. Ama hani konuşmak isteyen açabilir. Çünkü yine diğer arkadaşlar bağlanana kadar ve YouTube'a da kayıt düşene kadar oradan da açıyoruz. Otomatikten de açıyoruz biliyorsunuz. O arada iyi akşamlar yazan arkadaşlara da. O arada varsa sorusu olan onunla başlayalım arkadaşlar. Böyle kısa birkaç soru alabiliriz. Sonra da toplandığımız anda yine Alak suresinden devam edeceğiz. Bu akşam yine var mı? Bir bakalım sorusu olan arkadaş. Çünkü bazen özelden de sorular geliyor ama ben istiyorum ki hani derste belki şey gibi konuşurken dersin sonuna çok fazla vakit ayırmıyor olabilirim. Özen göstermeye çalışıyorum ama yani bir başlayınca böyle beni galiba susturmak mümkün olmuyor. O yüzden galiba az ayırıyorum sorulara vakit. O yüzden bir iki tane de böyle baştan alalım diye düşünüyorum. Varsa öyle başlayalım. Bakalım. İyi akşamlar. Diğer YouTube ve GoToMeeting arkadaşlar sizlere de. Merhaba hepinize.
Hocam merhaba.
Merhaba.
Duyabiliyor musunuz?
Duyuyorum Nesli. Duyuyorum seni.
Bir sorum var. Yani geçen ders not almıştım ama soramamıştım.
Tamam.
Şimdi şöyle, hani konuştuk ya aile, hani aslında işte Fatiha'da konuşmuştuk. İşte hepimiz ya işte aile sistemimize kulluk edeceğiz ya da işte Allah'a kulluk edeceğiz ya da sisteme diye. Şimdi aile sisteminin en gerisine gittiğimiz zaman aslında işte neredeyse bütün peygamberlerin aynı soydan geldiğini görüyoruz. Şimdi şu mu acaba? Biz de sonuçta peygamberin ümmeti olduğumuza göre
Evet.
aslında işte Hazreti İbrahim'in soyundan geldiğimiz için mi bu dine mensubuz? Yani mesela Budistlerin öğretilerinde bambaşka efsaneler, hikayeler var. İşte Mahabharat'ı da bambaşka. Onlar başka bir kavim, biz başka bir kavim miyiz? O kafama takıldı sadece.
Şimdi şöyle diyeyim, İbrahim için özellikle hani bütün dinlerin atası diye baktığında şimdi bunu bir Resul ya da işte peygamber deniyor ama Resul ya da Nebi'dir ya. Hani oradan bir tık yukarı çıkardığında bilinç seviyesi olarak düşündüğünde ya da bilinç modeli olarak düşündüğünde bilmiyorum orada girdik mi İbrahim'in ata olmasına. Bazı derslerde giriyorum ama açıkçası hangi derste girmiştim
Girmeyelim.
bazen de şaşırıyorum ama. Şimdi bilinç seviyesi dediğimizde hani İsevi, Musevi, Muhammedi diyoruz ve bunlar ata seviye olarak da hani bütün o anlamda dinlerin atası diye de ithaf edilen İbrahim'e gidiyoruz ki o zaman da bu kök bilinç seviyesi ya da modeli olarak alabiliriz bunu. Böyle olunca aslında şeyi ayırmıyor. Yani kavim kavimmiş gibi ayırmıyor. Gerçekte Kur'an buna işaret ediyor. Yani evet bir kavim kavim yaşanma şekli ya da o bilgiyi, o veriyi ya da o bilinç seviyesini açığa çıkarma şekli var. Yani kavimler, ırklar, işte peygamberlerin, öyle peygamber kullandığınız için söylüyorum. Peygamberlerin ümmetleri diye baktığında bu yaşanma biçimleri zaten. Anlatabildim mi? Ama üste çıktığında yani bir bilinç modeli olarak baktığında bütün varlığın tamamını anlatan bir sistemden bahsediyoruz. Yani Kur'an'ın işaret ettiği yerde burası. Şey demiyor. Yani gerçekte siz şöyle şöyle ayrısınız demiyor ya, teklik bilincinin bu anlamda karşılığıdır Hazreti İbrahim diyoruz. Onun açığa çıkarıcısı ve Hanif dininin açığa çıkarıcısı. Yani Hanif dini teklik dini. Yani varlıktaki yaratıcı tek bilinç demiyor tabii ama yaratıcının tek olduğu anlamında ifade edilen ilk açığa çıkış mahali İbrahim bilinci. Şimdi böyle olunca eğer ki fiziki dünyada yaşanan boyuttan bahsediyorsan, evet burada kavimlerden söz edebiliyoruz ve o kavimlerin kendi içinden doğan Resul formlarından ya da o Nebi formlarından söz ediyoruz. O zaman diyebilirsin ki biz işte şunun soyundan mıyız ki bunu yaşıyoruz da işte Budistler veya XYZ şeyler, modeller bunu yaşamıyor diyebilirsin. Ama bizim konuştuğumuz yer hani alt bilim ya bu fiziki dünya ve bölünmeler. Bizim konuştuğumuz yer üstte, yani bilinç seviyesinde ilk yaratılış anında çıkan, ortaya çıkan seyrin, bilginin varlığa dönük olarak kendini nasıl suretlediği noktasında. Şimdi iş surete geldiğinde o zaman bilinç seviyesini coğrafyası yok. Anlatabildim mi? O zaman senin bu bugün Budistler dediğin, işte aklıma şu an başka bir şey gelmiyor, öğreti biçimi gelmiyor ama işte Mahabharata dediğin, Budistler dediğin, XYZ ne dediysen. Tamam, o zaman buradaki şey zaten o bilinç modellerinin çeşitli zamanlarda ve çeşitli modellerde açığa çıkmış hali. Yani bir ayrılık söz konusu olmuyor. Anlatabildim mi? Diyelim ki Budistler diyorsun. Budistler birinin ümmetiydi de, biz başkasının ümmetiydik de diye ayırdığında söz konusu İbrahim'se hayır ayıramazsın. Anlatabildim mi? Bütün dinlerin, yani burada belki dini, sadece dinin bir din diye bildiğimiz şeyin kelime karşılığı sistemdir aslında. Bu sistemlerin farklılıklarından yaşam düzleminde, fiziki dünyada bahsediyorsan bir şeyler söylenir. Ama bilinç seviyesine çıktığında asla ayıramazsın. Dolayısıyla bir Budist diye baktığın, işte Hristiyan diye baktığın, işte neyse bu Zerdüşt diye baktığın bilinçler ya da yaşam modelleri tamamen aslında burada hani şeyden bilinci kendi farklı suretle ifade etme modeli. O zaman diyemezsin, biz İbrahim'in soyundanız, onlar bilmem kimin soyundan diyemezsin. Anlatabildim mi? Sadece orada o modelde açığa çıkmış bir bilinç yapıdan bahsediyoruz. Açık oldu mu bu? Yani biraz böyle soyut bir yerden söylediğimiz için pek oturmadı ama şeyi ayırt edemezsin. Sen İbrahim'in soyundansın da bir Budist dediğin adamın birini tanıyor olasın. O başkasının soyundan diyemezsin. İbrahim hepsinin atasıdır dendiğinde ilk açığa çıkarış mahali olarak, teklik, halif modelinin açığa çıkarış mahali. Anlatabildim mi? O zaman ayrılık söz konusu İbrahim olduğu yerde düşüyor. Çünkü orada da Budist dediğinde varlığın tekliğini o anlamda inanan veya buna dair paylaşımlar yapan veya bugün Mahabharata diyorsun, Mahabharata bir efsanedir ama yine orada anlatılmak istenen yaratılış modeline baktığında yine bir teklikten, yine bir bilinçten, yine bir formların ötesinden bahseden, kendi çapında veya kendi modelinde bahseden bir yazılımdan, bir öğretiden bahsediyorsun Mahabharata dediğimizde de. Anlatabildim mi bunu? Yani biri senin sorduğun yer, şimdi sormaya çalıştığın yer bilinç seviyesi ama sormak için kullandığın araçlar yaşanma modeli. Şimdi hangisinden cevap veriyorum dersen bilinç seviyesine göre aslında şu ümmetten bu buradan demek gibi bir şey yok İbrahim söz konusuysa. Ama yaşanma modeli ise evet var. Senin bu anlamda meşrebin hangisi ise, senin ruhsal diyelim buraya, ruhsal olarak yolun, yani hangi bilginin hangi meşrepte nereye kadar açığa çıkaracaksan, burada bir yaratılış amacın var ya, o zaman söz edebiliriz bundan. Sen şunun ümmetisin, sen bunun ümmetisin diyebiliriz. O yüzden ikisi ayrı yerler yani. Daha mı çok karıştırdım kafanı?
Ya şöyle aslında bence burada birçok kişi ilgilendiriyor, kusura bakmayın basit kaydı olmasın ama yani şimdi Raja Yoga felsefesi de bir yerde tekliğe giden yolu araştırıyor. O da sonuçta bir disiplin bütünü. Şimdi evet, bütün bu işte mesela işte Kur'an öğretisini takip ederek tekliğe ulaşabiliyorsun. İşte Raja Yoga öğretisini takip ederek tekliğe ulaşabiliyorsun.
Farklı kulvarlar. tekliğe ulaş... Şimdi bir kere birinde felsefeden bahsediyorsun. Raja Yoga felsefesi. Bilmem nerenin felsefesi. Sadece Raja Yoga demeyelim. Birinde felsefeden bahsediyorsun. Birinde hakikatten bahsediyorsun. O yüzden felsefenin her ne kadar orada tekliğe işaret ediyor gibi görünse de orada bahsi geçen şey büyük zihne ulaşmak. Ama hakikatin ulaştığı yer zihnin de ötesi. Zihin ya da bu anlamda ruh, beden, zihin dediğin kalıplar ve bunun türevleri olan bütün kalıpların ötesindeki sap gerçeklik. Kur'an'ın işaret ettiği gerçeklik. Anlatabildim mi? O yüzden biri hakikatten bahsediyor, biri de büyük zihne kadar seni çıkarıyor. Yani yine seni sende özgürleştiriyor, yine senin kalıplar ötesi olduğundan bahsediyor. Senin daha büyük bir zihne bağlı olarak kendi varlığını seyretmen için yine sana bir yol ve bir prensip sunuyor. Ama burada bak, küçük zihinden büyük zihne, küçük yazılımdan büyük yazılıma getiriyor. Ama Pran da diyor ki yazılımların ötesinde, o yazılımları ortaya koyan saf gerçeklik diyor. Anlatabildim mi? O yüzden bu ikisini böyle yan yana koyamıyoruz. Bu şey gibi değil. Biri eksik, biri fazla diyemeyiz. Kulvar farkı. Biri saf bilinç ve Allah dediğin gerçeklikten, mutlak tekten bahsediyor. Ve onun hu denen zatından bahsediyor. Yani asıl Allah ismiyle bile kayıtlanamayan, Allah olarak görünen ve bizim ulaştığımız ya da bizim tarif etmeye çalıştığımız, anlamaya çalıştığımız, kendimizi içinde bulduğum bir sistemden bahsedeyim. Onun da zatını hu diyor. Yani sen orayı hayal bile edemezsin. Sen orayı tarif bile edemezsin. Sen orayı anlamaya bile çalışamazsın dediği yer var. Ötekine geliyoruz, diyor ki Allah sistemi kendini alemler prensibinde gösterir. Alemler üzerinden açığa çıkarır ya da seyreder. Allah dediğin bilinç. Anlatabildim mi? Ve o alemler dediğine katlar diyelim buraya şimdilik. Bu katlardan biri de bize göre buradan baktığımızda, hani ruh, beden, zihin gibi diyoruz ya, bize göre buradan baktığımızda bir zihin diye tarif ettiğimiz insan modelinde bir adeta sıfat boyutu diyelim buraya. Yani ben şimdi iki felsefe, hani burada dedin ya, o felsefe Mahabharata'yı diyorum, Raja Yoga felsefesini diyorum. Burayı bildiğim için söylüyorum. Onun işaret ettiği büyük zihin belki burada sıfat mertebesine denk geliyor. Ama biz ne diyoruz? Bak, diyoruz ki efal, fiiller alemi, üstüne çıkıyorsun, zat alemi, sıfat alemi, onun üstüne çıkıyorsun, zat alemi, ki aradaki burada melekut, ceberut diye alemler var. Onları hani konuşacağız bir geldiğinde. Çok oraya girmiyorum detaylara şu anda, ama hani üçünü bil şimdi. Fiiller, yani görünen ve şehadet ettiğimiz, burada fiillerle kendini ifade eden bilginin, bilincin açığa çıktığı, o bilgi ve bilincin o modelde ortaya çıkmasını sağlayan ana mana dediğin sıfat alemi ve o sıfat aleminin de öyle harekete geçerek kendini katman katman göstermesini sağlayan zat boyutu var. Anlatabildim mi? Şimdi buraya baktığında illa eşleştirmek gibi, hani anlayış olsun diye söylüyorum. İlla eşleştireceksek seni o bahsettiğim bütün felsefelerin götürdüğü yer en fazla sıfat alemine işaret. Yani sana diyor ki senin zihnin, senin fiillerin, senin bedenin, senin bedenli yaşadığın alan... Bunun ötesinde bir yer var. Daha büyük, daha özgür ve senin bu hallerinden daha bağımsız kendini bularak varlıkta ifade edeceğin bir büyük zihin var diyor. Bak şimdi, ama yine büyük zihin. Yani yine bir şey. Yine bir kalıp. Ve onun hani eşleştirirsen sıfat alemine işaret ediyor diyebiliriz tasavvuftaki. Anlatabildim mi? O zaman şimdi burada ne oldu? Sıfat alemi yine yaratılmış bir alem. Bak, sıfatlar da yaratılmış bir alem. Zatın kendini bu anlamda iradesiyle seyretmek, yöneliş veya kendine baktığı noktadan oluşturduğu manalar bütünü sıfat alemi. En kısa anlamıyla bunu söyleyelim ki detayı bir sürü anlatacağız zaten. Ama bir zat var burada, zati boyut var. Anlatabildim mi? Ben diyen, mutlak ben dediği bir zati boyut var. Yani onun zatı ya da zat boyutu zaten hani hu diye işaret edilen, ister bunu insanın zatından gör, hu boyutudur, ister Allah zatı dediğimizde ne diyoruz dersen hu boyutudur, hiç fark etmez. Orası sıfat alemini de harekete geçiren ya da yaratamayan. Yani felsefedeki bu anlamda büyük zihin dediğin yerde yaratılmış bir model olduğu için bizim bahsettiğimiz yer ve hakikat daha öte bir yer. Anlatabildim mi bunu? Önce bunu da hani anlaşmış olalım. O zaman şimdi hangisinden konuşmalıyız dediğinde belki sorunu buna göre bir revize edersin. daha anlaşılır olur. Hani arkadaşların da bu anlamda, hani sizin de sorunuz belki yeri geldi bu oluyor. Hani birbirleriyle bazen öğretileri, bazen sistemleri acaba hangisini takip etmeliyiz? Misal, yani Nesrin öyle sormuyor ama acaba bizi hangisi nereye kadar götürür gibi, belki aranızda her şeyi de takip eden arkadaşlar olabilir. Hani o felsefeyle de ilgileniyorum, o öğretiyle de ilgileniyorum, Kur'an'la da ilgileniyorum dediğinde hangisini nereye koyacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. O yüzden hani hepinizin de belki de ortak bir sorusu olmuş oldu bu.
Bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim hocam?
Bir tane seni bekleterek belki Nesrin revize etmiştir şu anda sorusunu. Bu iki ayrı, aslında aynı soruyu anlamamla beraber cevap verebilmem için daha geniş kapsamda hangisini ele alalım revize ederse?
Ya aslında ya şimdi bu biraz belki zamanla şekillenecek. Şimdi benim başlangıç noktam şuydu açıkçası işte hani... geçen sezon işte om sesinin çok karmaşık olduğuna, ona hazır olmayan bir bilinç seviyesinde bizi işte şey yapabileceğinden, hani sarsabileceğinden bahsetmiştik. Ben oradan şu yola çıktım. Evet, işte Kur'an'ın işte ayetleri, zikirleri vesaireleri, bunlar sonuçta bizim bilincimizi belli bir yere kadar çıkartıyor. Tabii bu sadece başlangıç noktasıydı. Yani o günkü Nesrin'in düşünceleri bunlar. Ben işte Kur'an'ın şeyiyle, işte titreşimleriyle, frekansıyla bir yere kadar gelin. Ondan sonra da işte onun üzerine meditasyon yaparak oh ne güzel aydınlanırım gibi bir yerden çıkmıştı. Ama şimdi iş biraz değişti.
Tabii.
Ben bir süreci takip edeyim, yani şu an ben de
sen bir takip edeceksin.
Bilmem gerekiyor galiba.
Evet. Şimdi bir kere şunu, bu arada Turcan bir saniye daha bekleteceğim seni. Şunu unutmamak lazım bir kere. Şimdi yani mesela sabah kalkıp kahvaltı ediyorsun, öğlen yemek yiyorsun, akşam yemek yiyorsun. Her birinin menüsü farklı ya. Her birinin işaret ettiği ya da günün vaktine göre ihtiyacı olan bedenin gıda farklı ve ona yöneliyorsun ya. Şimdi burada sen belki de şey gibi, bunların aslında nereye işaret ettiğini anlamalısın. Sen ya da senin gibi arkadaşlarımız. Anlatabildim mi? Ben de yogamı yapıyorum. Ben de meditasyon yapıyorum. Hani bu anlamda şunları at, bunları tutun diyemem. Çünkü her birinin ithaf ettiği, her birinin çalıştırdığı şey farklı. Ama şimdi neyi neden kullandığını ya da neyin neden sende açığa çıktığını öncelikle anlamak lazım. Şimdi söz konusu om sesi demeyelim, mantralar veya mantraların ortaya çıkışı olan o dediğin gibi uzak doğu felsefeleri, öğretileri ise, tamam mı? Burada tabii ki yani uzak doğu felsefeleri dediğin zaman şöyle bir şey var, söylem var, bilmiyorum biliyor musunuz? Budizm İslam'ın ceninidir diye bir tarif var mesela. Yani bu Kur'an sözü değildir ya, tarif olarak yani alimler ya da eski ya da bu hakikatleri keşfetmiş insanlar tarif bilgisi ki. Arkasında tabii ki çok şey vardır. Çünkü oraya da bir şekilde hani orada Budizm'in açığa çıktığı topraklara giden, bu anlamda zaten İslam açığa çıkaran alimler var. Çok tarihe girmeyeceğim. Dolayısıyla yaymış olduğu titreşim, frekans veya oraya, o topraklara götürdükleri, orada açtıkları bilginin yansımaları olarak da tabii ki bu anlamda Budizm felsefesinin doğduğunu biliyoruz. Yani mesela ne demek? Şimdi ben astroloji biliyorum. Ailesini biliyorum. Gelip senin hayatında sürekli bu konulardan bahsetsem de, bahsetmeyip beraber seninle bir ortamda çalışsam da, benim yaydığım frekans, merakım ve kendimi besleme alanım doğrultusunda beynimi bir şeyi var. Etrafı rezone ettiği bir frekansı var değil mi? Otomatik olarak sende bazı karşılıklar olur ve sen de bir süre sonra, benimki astrolojik bilgidir de, sen de dersin ki benim de içimden numeroloji öğrenmek geldi dersin. Halbuki senin içinden gelmemiştir. Benim varlığım sendeki o matematiksel olarak prensipleri, yaşamı anlamayı sağlayacak bir prensip noktası, ki bunun tabii şeylerle, hakim esması ile ilgisi var. Orayı tetiklemiştir. Bendeki astroloji sende olmuştur numaroloji ve sen bilmezsin, ben bilmem. Sadece varlığım sana bunu yapar. Dolayısıyla bir topraklara, bu anlamda geçmişteki işte bu şeyler, kavimlerde şuradan şuraya göç oldu, şu alim şuraya yerleşti, burada işte eğitim aldı dediğinde, bunlar orada çalışıyor. Yani oraya gidenlerin frekanslarının yaydığı o rezone etme etkisi, programlama etkisi otomatik olarak oradaki varlığa dair bilincin de kendini bir surette ifade etmesini sağlamıştır. Anlatabildim mi? Şimdi söz konusu Budizm dediğimiz için o zaman o felsefenin açığa çıkış noktası ya da tetikleyici noktası teklik prensibinden olduğu için başka türlü olması mümkün değil. Yani yine tekliğe dayalı ama seni götürebildiği yer şimdi nedir? Ben astrolojiyle seni tetikledim. Sen numeroloji. Numeroloji astrolojinin bir %30'udur mesela. Anlatabildim mi? Hepsini bildiğim için söylüyorum. Örnek oran veriyorum. Sen %30'a kadar götürürsün, ben seni daha yukarı götürürüm veya birini. Anlatabildim mi? Aradaki fark, çıkış noktası aynı sıfat, aynı esma özellikleri olmuş da olsa açığa çıkarıcının modeli kadar bir boyu ve formu olur. Şimdi dönemin felsefelere ve öğretilere, şimdi varlıkta her şey, burada İbrahim Meral yazmış, İbrahim'i dinler lafı düştüm diye. Şimdi İbrahim'i dinler düşmedi lafı şu oldu. İbrahim'i dinler derken Hanif özelliği, anlatabildim mi? Hani burada mezhebe girmemiş Hanefi falan diye aklınıza gelirse ama Hanif özelliği dediğimizde aslında hani teklik prensibi diyelim. İbrahim'in bilinci teklik bilinci de diyelim. Anlatabildim mi? O zaman İbrahim'i dinler teklik prensibine dayalı olarak ortaya çıkmış öğretiler. Tek bir yaratıcıya inanma modeli. Tek bir yaratıcı vasfı, yaratıcı bilinç var ve onun vasıflarının insanda olduğu ve bunu buna dayalı işte kimi ikilikle kimi teklik prensibiyle uygulama bütünü sistemi olarak açığa çıkardığı şeylerdir İbrahim'i dinler dediğimizde. Ama biri bilinç seviyesi ve inanış, biri onu uygulama biçimi. Şimdi hepsinin birbirinden farkı uygulama ve götürdüğü yer kadardır ama çıkış noktası İbrahim noktasıdır. Anlatabildim mi burayı? O zaman şimdi aradaki fark, dönüyorum dediğim gibi Budist'i şuydu buydu dediğimiz bir felsefe, hepsi çıkış noktası aynı eğer teklik prensibine dayalı ve bir yerde sana tek bir yaratıcı da vardır deniyorsa, ki buna şey gibi tek bir yaratıcı vardır o da avizedir diyen de dahil, bak yine tek bir noktaya işaret ediyor, boyu kadar, veri tabanı kadar, kullanabildiği ve kendini ifade edebildiği bilgiler kadardır. Ama yine tek bir yaratıcı model var diyen varsa hepsinin açığa çıkış noktası İbrahim'dir. Anlatabildim mi? O zaman dönüyoruz. Bugün birçok felsefe, bugün dediğim gibi özellikle yoga felsefesi. Hani çok da şu anda gündemde. Anlatabildim mi? Tabii ki gündemde olmasını da bağlayın. Diyorum ya İslam'ın ceninidir lafına bağlayın. Kendi tefekkürlerinize bırakıyorum. Ama hani burada hangisi nereyi çalıştırıyor? Benim hangi noktamın gıdası bu? Beni nereye kadar götürür dediğimizde, şimdi onları oranın götürdüğü yer büyük zihne, seni küçük zihinden özgürleştirerek, kalıplarından özgürleştirerek veya o kalıpları ifade ettiğin o güne kadar bir şey varsa, bir model varsa ondan özgürleştirerek seni büyük zihine götürüyor. Büyük zihin ama bu tarafa geçtiğinde, yani İbrahim'i dediğinde ve bunu Muhammed'i bilinçle açığa çıkarmak dediğinde, Kur'an'dan ve hakikatinden bahsediyorsan, bu tarafa geçtiğinde ona nereye eşleşir bu dediğinde sıfat boyutuna işaret eder. Anlatabildim mi? Yani biri buraya kadar, biri buraya kadar. Anlatabildim mi? Hepsinin ötesindeki yere işaret ediyor Kur'an. Çünkü Kur'an evrensel, dedi ya Kur'an yazılı Kur'an'dan bahsetmiyoruz. Kur'an dediğinde evrensel işleyişten bahsediyorsun zaten. Yazılı Kur'an dediğinde de o evrensel işleyişin Hazreti Muhammed'e inzal olmuş ve onun dili, onun araçları, onun veri tabanı ve onun yaşam hem coğrafya hem de yaşadığı dönem itibariyle ifade bulmuş hali yazılı Kur'an dedi. Altına indiğinde ne diyorsun? Evrensel sistemden, Kur'an ümmü kitaptan da diyor mesela, evrensel sistemden okuduğu ama böyle durup da karşıya bakıp okuduğu değil. Özünde inzal olan. Çünkü Muhammedi bilinç. Hakikati Muhammediye dediğinde Hazreti Muhammed'den bahsediyorsun. O onun sureti. Anlatabildim mi? Şimdi o zaman onun işaret ettiği yer bütün sistemlerin ötesinde olan varlıktaki tek sistem, tek bilinç ve onun kendini gösterirken ortaya koyduğu formül ya da işleyiş biçimini anlatıyor. Anlatabildim mi? Ondan sonra gelen her şey onun anlattıklarından bir aşama, bir basamağa denk gelir biçimde yine kişinin kendinde bir yere kadar özgürleşmesine hizmet eden başlıklardır. O yüzden ayrı diyen yalan söyler bence. Bu benim şahsi tanımım. Kur'an'a, yani burada Kur'an'ın ışığında söylüyorum bunu. Ayrı diyen yalan söyler. Ama aynı yere beni götürür diyen de yalan söyler. Anlatabildim mi? Şimdi bu zaten çok anlatılır oldu mu bilmiyorum ama şey gibi bu. Beni ilkokul hocam mimar yapar diyen yalan söyler. Anlatabildim mi? Değil mi? İlkokul hocam seni mimar yapamaz. Senin burada bir yola çıkmana, bir vakte kadar ihtiyacın olan bilgilerle seni buluşturmana ve daha sonrası hazırlar. Ama seni mimar yapar desen yalan olur. Anlatabildim mi bunu? Yani aşama aşama diyorum ya. Tam buna benziyor. Açık oldu mu bu sizin için arkadaşlar?
Ben de bir şey sorabilir miyim hocam bu konuyla ilgili?
Tabii. Burada evet. Turcan'da bir saniye bekletin mi? Turcan'ı çok bekletin. Tamam. Belki arada şeyi kaçar. Hakikat deyip hakikate giden yollar ve diyerek baktığımızda mahabirata vesaire olanlar hakikate giden yollar diyebilir miyiz? Bu durumda zat boyutu hepsini kapsar. Zat boyutu hepsinin açığa çıkarış mahallidir aile. Mahabirata hakikate giden yollar diyemeyiz. Mahabirata bir yaratılışı tarif eden efsanedir arkadaşlar. Bir efsane. Gerçek yanlış demiyorum. Yaratılışı anlatan bir bilgi bütünüdür. Bir felsefi bilgi bütünüdür. Ki o dönemde olanların belki o modelde ifade eden biçimidir. Hakikate götürür mü dediğimde bu şimdi hakikat tektir. Ona giden yollar çeşitlidir, sayısızdır dediğinde ona gider biçimde senin yaşam düzenlemeni sağlayan yollar çeşitlidir. Anlatabildim mi bunu? Yani arada o anlamda böyle bir fark var. Yani biri sana, mesela Mahabharata sana yaşamını nasıl kurgulayacağını, ne yapıp ne edeceğini, ne yiyip ne atıyorum, bunlar da dahil sana nasıl inanacağını ya da nasıl yaşayacağını düzenleme yetisini vermiyor. Mahabharata anlatıyor. Diyor ki varlık şöyle işliyor. Varlıkta bu melekler, bu işte bunlar işte hani mitoloji ya da efsane kahramanlar üzerinden varlığın işleyiş biçimini evet anlatıyor kendi dilinden. Ama şey diyemeyiz. Hakikate götüren yol dediğinde burada ihtiyacın olan sana hakikati çıplak biçimde, yani efsanevi, mitolojik ya da burada aracı birimlerin ötesinde bir yere götürmek ve bu bilinci sende açığa çıkarmak için yaşamında nelere özen gösterip kendini neyle saf ve arı bilince doğru yöneltmelisin, bunu öğretecek bilgileri olması lazım. Evet Meral, seni de alayım.
Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi zat boyutunu bizim kavrama ihtimalimiz yok değil mi?
Yok tabii.
Ben soruyorum.
Ama zat boyutunu kavrama kelimesi yanlış yani. Benim şöyle düşün.
Ya da ne bileyim yani orada nasıl bir kelime varsa yani bilme mi diyeyim hani doğru kelimeyi.
Zati yani, boyuttan ya seyredersin ya seyredemezsin. Zati boyut seyri açığa çıkıyorsa da sen yoksundur zaten. Yine o zaman senin orayla alakalı bir şeyin olmaz. Tanımın olamaz.
Ama zati boyuttan seyretme diye bir kavram var.
Zati boyutun açığa çıkarıcısı bilinçler, bireyler, birimler var tabii ki. Ama mutlak zat dediğinde, ona eğer onu demek istediysen, mutlak zat ruhu boyutu, bu anlamda evet. Burası ikiliğin olmadığı yer olduğu için biri var ve mutlak zatı kavrayabilir mi? Cümlesi bile olmaz. Sorusu bile olamaz.
İşte ben bunu neden sorduğumu söyleyeyim. Çünkü sıfat boyutunu biz bir şekilde kavrayabiliyoruz değil mi? Büyük zihin çünkü. Yani zihinle kavranabilen bir şey
öyle
diye düşünüyorum
öyle
ben.
Öyle diyelim. Biraz da daha oraya kaçayım ben.
Hani oraları çok konuşmadık. Daha oralara gelmedik ama. Şimdi evet. Ben şunu, yani şöyle bir soru doğuyor benim aklıma. Biz eğer zat hani kavramını zaten hiç kavrayamıyorsak ya da işte mutlak zatı büyük zihnin de ötesindeyse onun olup olmadığını yani nasıl biliyoruz? Yani ya da bunu mesela buna alimler ya da işte yani Muhammedi bilinçle açığa çıktığında hani böyle bir şeyin olup olmaması ilgili nasıl bu kadar emin oluyoruz? Ben de böyle bir soru oluşuyor.
Tamam. Sen bu soru için birkaç sure daha bekle derim ben sana. Şimdi burada bunu 5 dakikada tekrar hatırlatamayacağım. Biraz daha bekle istersen bu sorunun şeyi için. Burası artık şey gibi biraz iman yollu diyeceğim. Ama bunu çok açmaya muhtaç bir yerden sordun sen. Sorunu zaten unutmazsın. O yüzden ben bu soruyu biraz birkaç ders ertele diyeceğim sana ki hani biraz beni duyabilmen ya da ben sana anlatırken şu anda sen biraz daha eskisin ama aramızda yeni arkadaşlar var. Arada eksik bilgi olacağı için beni duymaları adına ya da dil anlamında, kavram anlamında hani havada kalmasın, anlatabildim mi? O yüzden biraz daha bekleyelim bunu konuşmuş olmak için. Buna cevap vereceğim, merak etme.
Bir soru da ben sorabilir miyim hocam?
Tabii.
Şunu sormak istiyorum. Kişiler kendinin bu bilinç seviyelerindeki geçişini fark edebiliyor mu? Yani ben İsevi bilinçten Muhammedi bilince geçiyorum ya da Musevi bilinçten İsevi bilince geçiyorum. Hissediyorum, biliyorum. Anı geliyor mu, biliyor mu kişiler bu hale?
Bu şöyle
olma haline.
Anladım. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bu böyle sırayla hani ilkokul, ortaokul, lise gibi işlemediği için biliyorum demek çok bana şey gelmiyor yani. Biliyordur demek en azından benim öyle bir bilgim yok değil mi öyle diyen. Yani. Çünkü bu böyle şey gibi önce İsevi olacaksın, sonra Musevi olacaksın, sonra da gücün yetiyorsa Muhammedi olacak gibi bir yer değil. Anlatabildim mi? Yani bu bir bilinç seviyesi dediğinde bu şuna benziyor, psikolojik bir yer gibi, tamam mı? Yani benim öyle örneklendireyim. Mesela şeydir. Şimdi sen burada otururken Kur'an dersini seviyorsundur. Oh mis gibi, hoş, mutlu falan. Psikolojine iyi geliyordur. Tamam, burada psikolojinin yüksek. Ama işte yarın kalktın, kendi sıkışık bir yerdesin, modun düşük, depresif bir yere girdin. Şimdi burada hangisi sensin? Şunu diyemezsin. Ben dün akşam mutlu olan Nagihan'dım. Yarın depresif olan Nagihan dediğinde sen kendini bir duyguyla nasıl ifade edemezsin, etiketleyemezsin ya. Ya da bu akşam sıkışıktın, yarın sınıf atladım, mutlu Nagihan'ım ben artık. Bundan sonra hep mutlu kalacağım diyemezsin ya. Şimdi bu o kadar, anlatabildim mi? An be an her işe göre ortaya çıkan bir seviye diyebiliriz. Yani sen bir konuda, bak burada mevzu şu. Birinin hani meşrebi ya da bilinç seviyesi dediğinde hayata bakış biçimidir. Anladın mı? Sen İsevi bakış, İsevi seyir dediğinde bir şeydir. Musevi dediğinde bir yerdir. Şimdi senin bütününün ağırlığını işaret eder. Ama sen hala İseviyi yok ettin. Sadece Musevi ya da sadece İsevisin, Musevi yok diyemeyiz. Bu ikisi arasında söylüyorum. Muhammedilik de bambaşka zaten. Bu ikisi arasında böyle bir işte o mutlu ve depresif dediğim gibi hani her an, her dakika, her işe, her bilgiye göre açığa çıkan bir seyir modeli var. Anlatabildim mi? O yüzden tamamı olarak alamayız. Ama Muhammedi dediğinde alırız. Çünkü Muhammedi bakış dediğinde ikisinden birini öne geçirmeyen demek. Anlatabildim mi bunu? O zaman orada kişi, şimdi bunu birisi birine söyleyemez. Kişi zaten kendi bilir, tamam mı? Burası şey gibi değildir. Kişinin bana kalırsa kendini kandırma yeri de olamaz. Bana kalırsa ama bu. Yine bir şey, bir yere dayalı söyleyemem. Benim kendi deneyimim, bakışıma dayalı. Birinin kendini kandırdığı bir yer olamaz. Çünkü daha farklı, ikisinin dengeye girmediği ya da ikisinden birinin daha ağır bastığı yerlerde zaten başka söylemler ortaya çıkıyor. Başka formda bir bakış veya duruş ortaya çıkıyor. Ama Muhammediyim demek noktasında, yani zaten dediğim gibi asla yalan, yanlış, edepsizlik, hadsizlik olan bir tanımın olmadığı bir yerden bahsediyoruz. Bir bilinç seviyesinden. O da kendini öyle, zaten bu böyle dille söylenen bir şey olmaz da hani. O da kendini şey yapmaz, kandıramaz zaten istese de. O yüzden oradaki durum, kişi kendini bilir. Anlatabildim mi? Çünkü Muhammediyim dediğinde Muhammed'in senin özünden açığa çıktığının hal olmuştur. Yani hali açılmıştır demek bile bir ikiyi barındırıyor. Hal olmuştur. Anlatabildim mi? Muhammed benim demiştir mesela gibi. Öyle söyleyeyim. Umarım anlaşılır olmuştur. Evet. Peki. Şimdi bir saniye şöyle şuradan bir şeyde bunun şeyini ayarlayacağım. Bir saniye bekleteceğim. Galiba bir soru daha var ama. Evet. Tamam. Galiba kimin sorusu var? Biz de oraya bakalım. Mitolojilerdeki tanrılar ve tanrıçanın yadırsaki yerini nasıl değerlendirmeliyiz? Equalizer örneği vermiştiniz. Bu soruya benzer bir. Ben şöyle diyorum. Evet, Sedat, teşekkür ediyorum. Equalizer için harika. Gerçekten bir öyle bir rüfet, sürekli bir akışta. Yani mitoloji ya da efsaneler, her ne varsa. Ben biraz daha astrolojik olarak da aynı şekilde. Benim halimdir diyeceğim. Kur'an'ın ışığında söyleyeceğim bunu tabii ki, benim halimi de. Biraz daha şöyle anlıyorum. Şimdi varlıkta tek bir bilinç var diyorsak arkadaşlar, o zaman buradaki bilincin kendini çeşitli suretlerde ifade etmesinden bahsediyoruz. Ve bu suretlerde ifade etmenin aracısı da nedir? Bilginin kendisidir. Yani tek bir bilinç var dediğinde burası soyut bir yer. Biraz belki buraya baktığında hani şey gibi, bütün bilgilerin ham olduğu bir okyanus diyoruz ya, dalga boyu, frekans diyoruz, işte bir sürü tarifler ediliyor ya, kuantum potans, bir sürü tarifler, ama soyut, yani bir şekli şemali olmayan bir halden bahsediyoruz. Ve o zaman bunun kendini ifade etmenin ilk dalgası, ilk hareketi de bu anlamda surete gelmeden önce hani enerji ve bilgi ya. O zaman şimdi biz ne diyorsak aslında, mitolojide, efsanede, astrolojik gezegenler, burçlar de, insan da de, hatta burada insan olarak göründüğümüz suretler de, hepsi zaten bir bilginin ifade biçimi. O bilginin geldiği seviye itibariyle kendisini gösterdiği bir ifade bulduğu bir suretten bahsediyoruz. O zaman bana göre mitolojik kahramanlar mesela var mıdır yok mudur? Ondan sonra gerçek midir değil midir? Şu yaşamış Resul dedikleri gerçekten yaşadı mı yaşamadı mı? İsa var mıydı? Bu hepsi benim şahsım için düşüyor. Hepsi bana göre bir nevi arketip gibi alarak, tamam mı? Yani bir nevi arketiptir ve bir insandan bahsediyorsak hepsinin işaret ettiği yer herhangi bir insanda zaten açığa çıkan bir hal olarak görüyorum. Böyle desem doğru olur zannedersem. Bu arada ekranı kaybettim ben, çok pardon. Bir saniye, bir şeyler yapıyorum burada yanlışlıkla ama. Burası açık oldu mu? Yani bana göre bir arketiptir. O zaman ben burada şey diyemiyorum yani olaya. Hani mitolojik kahramanlar doğrudur, yanlıştır. Geldin mi? Beni görüyor musunuz şu anda? Tamam, süper. Bir ufak bir şeyler yaptım yanlışlıkla da YouTube'u da açık tutmaya çalışırken. Yani dediğim gibi bu noktada o zaman ben böyle değerlendiriyorum. Hani size diyemem şöyle değerlendirin diye. Bu benim değerlendirme biçimim. Bana ne derseniz, bana siz Nursemin şöyle yaptı deseniz de ben orada bilginin kendini hangi model, hangi seviyede ve ne için ifade ettiği noktasıyla görüyorum ya da duyuyorum ya da öyle ilgileniyorum. Fiili düzlemde Nursemin'le öyle ilgileniyorum deyip Nursemin'i de yok saymıyorum. Şimdi şey gibi, geçen hafta bir sorumuz vardı ya, hani şimdi mesela ne dedim, Nursemin ağlıyor. Ben şimdi bunu nasıl algılıyorum? Ha işte mitolojik bir kahraman savaşıyor, ağlıyor. Ha Nursemin geldi, savaşıyor, ağlıyor. Özde benim için orada bir bilgi ve benim bilincimin eseri olan bir form var ve dışarıdaki katmanda, yani bu özün kendini gösterdiği biçimde de benim fiili olarak gidip o Nursemin'e doğru Nursemin'in gerçekliğini alıp onun ihtiyacını görmemle alakalı bir ilişki biçimim var. Ben böyle anlıyorum. Yani o yüzden mitolojik kahraman da olsa normal herhangi bir formda olsa hepsinin özde bir hareket, özde bir olup o birliğin kendini ifade ettiği ve ifade ederken model olarak, suret olarak karşıma geldiği bir arketip olarak onunla ilgilenmenin ötesinde gereğini de fiili düzlemde yapmayı böyle yaşıyorum yani. Hani uygun buluyorum kelimesi bile yanlış ama böyle yaşıyorum. Mitolojik kahramanlar çıksa karşıma onlarla da ilişki biçimi bu olurdu galiba. Evet. Şey gibi böyle laf aramızda diyeyim, Zoom'da da az sayıda arkadaşız şu anda sınır sorunundan dolayı, ama laf aramızda ilk kere görüyorsunuzdur fotoğraflardan, tanımayanlar da ona mitolojik kahraman gibisin diyorlar. Yani onunla da öyle bir gördüğünüz gibi bir mitolojik kahramanla yaşamamla beraber öyle diyelim. Evet, peki o zaman zannedersem sorular, bir de YouTube'u tekrar bir GoToMeeting'i kontrol ederek hemen. Evet, orada soru yok. Tamam. Süper. Evet, yani bu biraz da şey gibi, belki biraz hani sureye geçmeden ya da geçebilir miyiz bilmiyorum ama biraz şeyden bahsetmek güzel olabilir. Yani bu alemler kavramından bahsetmek güzel olabilir. Biraz böyle hafif bir ondan giriş yapayım. Çünkü zaten hani Alak suresi dediğimizde ikraya girmiştik geçen hafta. Belki bu ikra içinde çok katkısı olacak bir şeydir sizin için diyeceğim. Yani Mesela yine zat sorusuna da işaret edecek. Nasıl oluyor? Yani o bilinç kendini diyoruz ki hani Allah ilminde ilmini ilmiyle seyretti diyorum ama bunu ben her formda söylerim. Siz üç o ilminde ilmini ilmiyle alın. Şey gibi hani böyle bardak oyunu vardı ya oraya hepsini değiştirin. Her değiştirdiğiniz doğrudur. Tamam mı? Bunu böyle bir birebir almayın. Her değiştirdiğiniz doğrudur. O çok enteresan bir tanımdır zaten. Dolayısıyla burada hani kendini seyrederken diyelim açığa çıkardığı mahaller, alemler diye işaret ettiğimiz aslında hakikat itibariyle değil ama kendi katmanı itibariyle gerçekliklerden bahsediyoruz. Hakikat itibariyle değil. Neden? Çünkü bugün mesela bir insan olarak hani hep insandan anlayalım diyoruz ya biraz daha. Ayrı olmadığı için yani bu Kur'an'ın anlattığı Allah dediğimizde de şu şu şu olduğu sure dediğimizde de hep dedik ki zaten işaret ettiği yer senin kendi gerçekliğin. Sen burada bunu biraz daha ötede anlamaya çalıştığında fark etmeden en ağır bilgilerle de aslında fark etmeden ötede anlıyoruz. Zat, sıfat, melekut, cebir ötede anlıyoruz. Yani fark etmeden bunu yapıyoruz. Çünkü evet tek bir bilinçten bahsediyoruz ve çeşitli burada yaşam biçimlerine göre bir kutsal alanlardan falan böyle bahsettiğimiz için işte Allah kutsaldır, Kur'an kutsal, böyle büyüdüğümüz için biraz farkında olmadan bir ulaşılacak hedef veya varılacak bir yol, kutsal olan bir alan var ve ben ona dair çalışmalar içindeyim gibi anlaşılıyor, tamam mı? O zaman da yine Nesli'nin baştaki sorusu gibi. O zaman da bazen şu karmaşaya da düşüyoruz. Ben o en saf olan hakikate ermek, ulaşmak için hangi çalışmaları yapmalıyım, ne etmeliyim gibi böyle bir sürekli bir çaba haline de giriyor ya insan. Şimdi buralardan daha öte bir şeyden bahsediyor aslında Kur'an. Dolayısıyla biraz daha bu yüzden insan dediğin şuradan yani senin kendinden anlaman ihtiyacımız olan bana göre. O yüzden hani derslerde Kur'an ve yaşam dersleri ya. Şimdi sen zat, sıfat, ulaştım ulaşamadım, ulaşırsam yolda düşer miyim, atıyorum ulaştığımda anlar mıyım, o beni kapsıyor, ben mi onu kapsıyorum dediğinde belki bunun gerçeğini dediğim gibi hatırlamak iyi olabilir. Nasıl işliyor diye. Şimdi diyoruz ki bütün yani bu işte bütün efsane olan işte Mahabharata gibilerde veya İkseye'de ne varsa aklınızda burada yaratılışa dair hep tabii ki bir şekilde bir yere kadar anlatmış bir şekilde kendi gördüğü yerden, pencereden ve kendi veri tabanlarına göre işaret etmişler bu yaratılışın bilgisine. Yani özde evrensel, burada hakikatte hani, mutlak olan evrensel işleyiş diyoruz ama hani buraya indiğinde evren ve işleyiş sistemi diye anlayalım şimdi. Tabii ki burada hani o yüzden hepsinin de işaret ettiği yer gerçekte bir yere kadar dediğimizde aslında hani anlatmaya çalıştığı kat ya da alemler bu anlamda farklıdır diyoruz. Ya da bir yere kadardır diyoruz. Şimdi bütün varlık tek kelime aslında. Şimdi burada diyor ki hu mutlak zat, Allah dediğinde de burada mutlak tek yaratıcı, tek varlık, tek gerçekten olan tek şeyden bahsediyorsun Allah dediğinde. Ve İhlas Suresi'nde zaten konuştuk bir miktar. Dedik ki burada ehattır, samettir dedik. Hep bunları konuştuk değil mi? Yani sonsuz, sınırsız olup parçalara, cüzlere ayrılamayan değil mi? Buradan hiçbir şekilde doğal olarak, getirisi olarak da eşi benzeri olmayan. Çünkü bir şeyin eşi benzeri olması gerekse ya da var desek ne demek? Benim bir yere kadar bir boyum, posum, sınırım var ki ondan sonra biri başlıyor. O bana eş midir, değil midir? Ona göre ölçelim değil mi? Halbuki eşi benzeri burada şey gibi kıyas cümleye de girmeyecek şekilde olamaz. Çünkü ondan başka bir şey yok. Anlatabildim mi? O zaman bunu insana döndürdüğünde senden başka bir şey yok. Dolayısıyla senin eşin benzeri de olamaz. Dolayısıyla senden başka bir şey olmadığı için kendini kıyaslayacağın bir ikinci de yok. Anlatabilir miyim? Yani burada mesela şey de değil. Burada meral mi bana kavuşacak, ben mi merale kavuşacağım? Meral mi benim, özüm ben mi? Bütün bu cümlelerin düştüğü yer. Yani benim parçam, cüzüm o anlamda herhangi bir şeyim yoksa benim kendimi referans alıp onu değerlendirecek ya da onun referans olarak beni değerlendirecek bir o anlamda ikilik gibi bir şey yoksa varlıkta ne varsa tek mutlak gerçeklik. O zaman söz konusu benim halimden anlatıyorsam varlıkta benden başka bir şey yok demem lazım değil mi? İşte Kur'an buna doğru aslında insanı yöneltiyor ki bütün sureler boyunca çalışacağız inşallah. O zaman şimdi benim burada varlıkta benden başka bir şey yok dediğimde burada bütün söylemleri, bütün hani nefslerin hakikati ben dediğinde de hepsi gerçekten biraz büyük yermiş gibi dursa da gerçek. Anlatabildim mi? O zaman ben şimdi burada zattan, sıfattan, efalden ne anlayacağım? Şimdi buna geldiğimizde tabii ki bunu anlamadan önce benim burada bütün bu bilginin ana başlığına ihtiyacım var. Şimdi diyoruz ki varlıkta Allah'tan başka bir şey yok ya da varlıkta Fatma'dan başka bir şey yok. Ve nasıl ki biz mesela kendimizle ilgili bir örnek vermişimdir. Bir yeri dikkate alsak dedik ki ben öfkeli miyim acaba? Ben sevgi dolu muyum? Ben merhametli miyim? Ben kendimi incelesem böyle. Diyoruz ki kendime dair bir fikrim oluşması için sorgulasam, incelesem veya tespit etsem. Neden? Ben de harika biriyim. Herhangi bir şey. Hemen herkesi bir şey yaratıyor ya. Projeksiyonuma bir şey takıyor ya. Yani harikayım dedim. Bana kendimi harika olduğumu hissettirecek. Ya da hayır sen harika değilsin diyecek. İki modelli hemen bir şeyle karşılaşıyorum ya olay bazında. Demiştik değil mi bunu? Mutlaka kendisini ikiyle gösterir. Aslında hani içimdeki o tek olan kendi yöneldiğim noktanın kendisini yaşam sureti olarak ifade etmesi için iki yüzüyle de gösterin. Harika dedim, öfkeli dedim, mutlu dedim. Hemen karşımda mutlu diyorsam mutluyu da mutsuzu da. Bana şahit olarak kendi bu sözümün adeta sağlamasını yapacak birimleri ya da orada olayları görür otomatik olarak. Şimdi sen Allah kendini seyretti dediğinde ya da Allah kendine ben dedi, ilminde ilmini ilmiyle seyretti dediğinde aynı şeyden bahsediyoruz. Yani anlatabildim mi? İnsanın bunu yapabilme becerisi zaten Allah sisteminde var olduğu için. Allah kendine nazar ettiği anda alemler oluştu. Şimdi Fatma kendine nazar ettiği anda o alana dair nazar dediğimizde de gözünün boyu ne kadarsa diyeceğim ki bu et olan göz değil, bakış derinliği ne kadarsa. Çok hani burada bir bakış kuvveti, nefes kuvveti var ya, bir de bakış derinliği ve kuvveti var. Yani benim gözümün çapı ve kuvveti, kudreti ne kadarsa ben kendimi nazar ettiğim oranda o zaman alemleri oluşur. Bu nazar ettiğim noktanın. Şimdi burada benim bu hani bunları ortaya çıkarmamı sağlayan, nazar edebilmemi sağlayan yer lafut alemi diye işaret edilen zat alemi. Anlatabildim mi? Yani varlıkta benden başka bir şey yok diyorum. Varlık tek gerçek var eşittir Fatma diyorum. Burası zaten sistem. Yani Allah dediğimiz yer. Diyor ki varlıkta Allah'tan başka bir şey yok. Yani varlıkta Fatma'dan başka bir şey yok. O zaman Allah seyreder ki alemler oluşturdu dediğinde diyor ki yani Fatma kendine nazar ettiğinde zati gücüyle, ben diyen alanıyla, yani ben öfkeliyim, ben harikayım, ben işte sinirliyim, ben neyse bu. Hani bunu insani tanımlardan alıyorum. İşte o ben dediğim kuvvet zat alemi, yani tasavvufta tanım olarak lafut alemi dediğimiz yer. Tamam mı? Şimdi burada mesela, şimdi ben dediğim yerde bir tanım var mı? Şimdi ben derim, değil mi? Ben dediğimde bu benim sadece benliğime işaret. Yani zat dediğin yer burası. Saf, çıplak, ben dediğim yer. Hiçbir şekilde bunun bir tanımı yok. Ama ne demek? Sen, benim, ben dediğim noktayı kapsayamazsın. Meral soruyor şimdi. Dedi ki zatı kapsayabilirim. Meral, Fatma'nın ben dediği noktayı kapsayabilir misin sen? Hayır. Fatma'nın sana kendini tarif ettiği noktayı dinlersin, bir fikrin olur. Veya Fatma'yı senin içindeki Fatma kuvveti veya modeli kadar bilirsin. Nedir o? Parantez açıyorum. Diyorum ki Meral'in anası babası yedi göbeği. Artı Meral'in kendisi. Fatmalar tanımıştır hayatında. Fatmalara dair iyi, kötü, şöyle böyle bir fikri vardır. Bütün Fatmalara dair bir veri paketi var. Tamam mı? Eşittir. Fatmalara dair veri paketinin bir karşılığı var. Beni onu gözüne takar gözlük olarak. Beni onunla görür. Beni onunla ölçer, tanır vesaire. Dolayısıyla beni Fatmalığını verisi kadar bilir ama benim ben dediğim saf yeri bilemez. Değil mi? Şimdi o yüzden zat alemi dediğimde bir birimin zat denilen asıl lafut alemi olan alanı bu anlamda hani bakıp bir yere, ikiymiş gibi bakıp bir yere sarması mümkün değil tabii ki doğal olarak. Ama dese ki kendi zatımı biliyorum dese, şimdi bu neye işaret eder? Hani hep diyoruz ya, hakikatimi bileyim, özümü bileyim, özümü bulayım. Mesela hani aslında hedef burası, zat yeri, tamam mı? Zat alemi dediğin yer, lahut alemi diye tasavvufta işaret edilen yer. Dolayısıyla sen bunu bir demeye başladığında bunun sonu var mı? Bak, buna ister buraya projekte oldu, alemleri yarattı, insanları yarattı, olayları sokağa çıktım olaylarla, isterse orayı boş ver de ki ben dediğini anlamaya, dinlemeye çalıştığın yerde bunun sonu yok. Verin kadar kendine tanım koyabilirsin. Kendine o tanımları çapraştırarak başka türlü tanımlar koyabilirsin. Olmadı, daha başka yerden sevdim, bunu yapabilirim, bunu yapamıyor muyum? Bir de hep böyle kendinle sürekli uğraşarak kendini ben dediğin yerden artık sonsuz sınırsız tanımlarsın ya. Değil mi? Bunun sonu var mı yani? Senin hele ki kendini tanıdığında keşfettiğine dair bilgi bilgiyi doğurur. Bilgi bir miktar zaman sonra, onların teknik gerçekliği var Kur'an'a göre. Bir miktar zaman sonra, o yüzden mesela yapay zeka konusu da böyledir ya. Bir zaman sonra orada bir bilinç üretir. Dolayısıyla sen kendine verileri yığ böyle, atla böyledir, şöyledir diye koy buraya. O bir miktar zaman sonra süresi doldu da bilinç üretir. Yani sana yeni bir tefekkür modeli, yeni bir bağlantı kurma gücü. Yani kendine yeni bir başlıkta yine bilme gücü açar. Dolayısıyla sen her seferinde ben dediğin yerde durursun. Kendine söylemin bitmez. Sen söylediğin içinde oluşum, şöyle dönersin, oluşma alemler derim. Oluşturduğun alemlerin haddi hesabı olmaz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu lahut alemi, yani zat alemi böyle saf, pardon, bir şey, mikrofonları ben kapatıyorum ama kapatırken şey oluyor, bir böyle kesinti oluyor anlatımı, çok pardon, bir dikkat edersek sizin için çok kolay olur. Dolayısıyla benim kendimi bu noktada zat olarak, hani zati noktadan bilmemin, yani zatımı bildiğim anda da seyrimin nasıl bir sonu yoksa, tamam mı? Burada hani burada diyorum ki onun oluşturduğu şeye gelmeden önce burada bu bilişin bir kuvveti var, değil mi? Yani ne dedik az önce, dedik ki benim gözümün çapı, gözümün bakmak becerisi, derinliği, tesiri, ne kadarsa dedim ya. İşte bu tesir eşittir ceberrut alemi diye işaret edilen kudret ve irade alemi. Yani bu nereden doğuyor? Bakın, zat dedim ben, tamam mı? Ben dedim kendime bir tanımlar koymaya başladım. Tanım koyduğum benim gözüm, seyrim, tesirim otomatik olarak burada pat pat pat pat alemleri oluşturdu. İşte o aradaki kuvve diyelim buna. O aradaki aracı birim, yani benim ilk doğurduğum, benim ilk hareketi olan, benim kendini seyretmek için yöneldiğinde ortaya koyduğu şey eşittir ceberrut alemi diye bilinen tasavvufta ilahi kudret ve irade boyutu. Anlatabildim mi? Yani sen ben zat dedin, benim arkasına yöneldiğin anda oluşturduğun her şeyin oluşmasını sağlayan, başlatan ilk kuvven, kudretin irade ve kudret. Onun için mürit esması, ne kadar hani konuşmuştuk ya, ne kadar bir kişinin mürit esması, irade esmasıdır deyip bırakmıyoruz. Mürit senin sana yönelmeni, senin hakikate yönelme tesirini sürekli diri ve Muhammedi noktadan tutacak olan bir şey, esma bile desem sıfat zaten, onlar bile az gelir. Yani öyle bir alan, öyle bir noktadan bahsediyoruz mürit dediğinde, ama dönüyorum ceberrut'a. Şimdi ceberrut dediğinde buradaki ne dedik? Kudret ve irade alimi dedik. Şimdi ben, Fatma, varlıkta benden başka bir şey yok. Hep tekrar ediyorum ama yani çok arada karışıkta söylediğim için özet de alıyorum arada. Ben, Fatma, varlıktan başka bir şey yok. O zaman ben dediğim anda kendimi hangi noktadan ben diyorsam, o bakışımın derinliği de benim eşittir ceberrut boyutum olan, ceberrut kuvvem olan ilahi kudret alemim, ilahi kudret ve kuvvet, beceri, bütün kelimeler düşüyor ya, kudretle iradem diyelim buraya. Ve onun buraya yöneldiğim anda şurada alemler oluşturdu dedim ya. Ne yapıyor buradaki alemler? Eşittir. Ne kadar aslında şey gibi, değil mi? Mesela ona giden yolda diyoruz ki ben öfkeliyim dediğinde öfkeli insanları görmeden önce burada bir öfke kavramı var, tamam mı? Aslında bir böyle kavrama gitmeden önce bir benimle o kavramın arasında bir şey olması lazım, değil mi? Çünkü ben dediğimde yöneliş tesiri, ilahi kudretini göster bana desem gösterebilir misin? Soyut bir yer, değil mi? İradeni göster desem gösterebilir misin? Hayır, yine soyut bir yer. Yani ceberrut dediğinde aslında bir aracı bir şeyden, kattan, alemden bahsediyorsan da ama hala soyuttan bahsediyorsun ya, onun kendini yönettiği noktadan ilk harekete geçen kavram yani eşittir sıfat alemi. Yani hala bir oluş değil. Öfkeliyim demeni sağlayan, mutluyum demeni sağlayan o kavram. Şimdi burası da melekut alemi dediğimiz, yani henüz mananın somut olarak olay ve insan bazında ya da suret bazında sokakta karşıma gelmeden önce benim tanım koymam için harekete geçtiği sıfat boyutu. Anlatabildim mi? Yani burası sıfat boyutu dediğinde ya da melekut alemi dediğinde aslında tek şunu anlayacağız işte. Manalar, yani kendinde olup o ana kadar tanım koymadığım ama artık o an itibariyle kendimi ifade etmek için tanım koyduğum yere doğru yöneldiğimde manaları soyuttan harekete geçirerek somuta doğru yolculuğunu başlatan melekut alemi. Anlatabildim mi burayı? Ve burası melekut alemi dediğinde tabii ki şey de diyoruz, yani melekler alemi falan diye tarif ederiz. Evet, doğrudur ama tek o yeterli değildir. Çünkü ben kendime öfkeliyim dediğimde, hep onu örnek veriyorum ama çok sonra bağlayacağım varsa, öfkeliyim dediğimde bu bir kuvvet, tamam mı? Yine bir iradenin, yine bir cabbar esmasını tanım. Yani ben kendimle oradaki noktaya yönelmişim demek. Ve o noktada yine soyut olmakla beraber, soyutun kendini ifade ettiği ilk elbisesi, öfke biçimi ya mesela. Yine ama hala oluş yaratmadı. Yine burada onun ortaya çıkışını ne diyorsun? Fatma'nın öfke dediğinde ne var? Genetiğinde mesela ne dedik burada? Genetiğinde benim atalarımın kaydı var dedik. O zaman genetiğindeki atalarımın öfkeydi, öfkesizlikti, bunu hak ettiydi, etmediydi gibi bir yazılım var ya. Onlar benim için bir enerji bedenimde saklı ya. Genetiğimde ve enerji bedenimde saklı olan bir hafıza ya. İşte orası melekler desen yeridir. Anlatabildim mi? Melekler. Ne yapıyorlar? Ben öfke dediğim anda o melekler oradaki yazılımı enerji bedenime doğru harekete geçiriyor ki ben o enerjiyi yaymaya, yani alemlerimi oluşturmaya başlayayım, değil mi? İşte o yüzden evet, melekler boyutu desen doğrudur. Ama tek başına yetmez melekler boyutu demek. Daha birçok şey söyleniyor zaten melek boyutuna ama. Hani şimdilik böyle diyelim. Meleklerin de onların da olduğu veya ona benzer başka varlıkların da olduğu boyuttan bahsediyoruz. Melekut alemi dediğinde. Ve bu neresi? Yine bakın, manayı maddeye çevirmeden az önceki kavram yeri, yani sıfat boyutu. Anlatabildim mi? Sıfat boyutu, kavram boyutu diyelim. Çünkü şey gibi, kavramı ifade etmenin sonu yok ya. Şimdi sen dedin ki işte mutluyum. Bu bir kavram. Şimdi mutluluk aşağıya düştüğünde şu sınıfa mutluluk kavramını bırakalım. Hepimiz için farklı bir şey vardır. Biri çay içmekten mutlu olur, biri sevgilisiyle görüşmekten mutlu olur, biri dersi dinlemekten mutlu olur, biri çocuğuna sarılır mutlu olur. Ne oldu? Çeşitli suretler biçiminde sınıfa bıraktım bu kavramı. Ortaya çıktı o çeşitli suretler ve olay bazında. Değil mi? Veya bir de şu var. Ben mutluluk kavramını bıraktım. Bazı bilinçler ve yaşamlar hazır. Onların hayatında mutluluk kavramına dair obje var. Onunla surete geldi, gitti, o mutlu oldu. Ama bazılarınız diyelim ki bu kavrama hazır değil. Genetiğinde kod olarak saklı ama henüz verisi olmasına rağmen şey yok, obje yok ya ortada. Şimdi kavram emir gibidir. Sıfat aleminden bir sıfat ortaya çıkacaksa melekut aleminde emir gibidir. Anlatabildim mi? O zaman ne olur o hazır olmayan kişilere? Bir, onun mutlulukla ilgili kullanabileceği objenin olmayışı eşittir bir genetik veriye dayalı, bir belki esmanın uyur oldu halde olmasına dayalı bir perde diyelim buraya şimdi. Kilit demeyeyim ama bir perde var. Yani henüz mutluluğun ne olduğunu ona resim olarak gösterecek herhangi bir obje etrafta yok madde düzlemde ama genetiğinde saklı, onu perdeledikleri için. Gider o kişi önce mutluluğun önündeki kavramı nedir? Mutsuz olduğu zamanları tahmin etmek zorunda kalır ki mutluluk kavramı onda çalışsın. Anlatabildim mi bunu? Hani bir kere daha derste demiştik ki savaşta barış falan bu örneğe vermiştik nasıl çalışıyor diye. Çünkü kavramı bıraktık buradan sınıfa. Birileri hazır, oh ne güzel hemen mutlu mutlu gitti kedisiyle sevgilisi. Birisi aa işte obje yok o zaman ne yapalım? Mutsuz olmanın önündeki perdeleri aile hikayem işte bilincindeki kilit neydi? Onları tamir edelim. Bu tamir için nedir? O kişinin ertesi gün mutsuzlukla ilgili önünde olaylar olur vesaire. O tamir olur. Ondan sonra onun da hayatında mutluluk objesini ifade edebileceği birim girer. Anlatabildim mi? Ne oldu? 200. Yani mutluluk dediğimde mutluluğu ortaya çıkarınca çıkaramayıp sonra ulaşacak olanı da aynı anda harekete geçir. Anlatabildim mi? İşte burası sıfat boyutu dediğimde o kavram yani mutluluk kavramının olduğu sadece kavram maddeden manaya, manadan maddeye çıkmadan önceki ara katman. Bize göre enerji bedenimizdeki hareket. Anlatabildim mi bunu? Yani senin enerji bedeni senin meleklerin diyelim. Burada biraz şey gibi olacak ama hani siz eşleştirirsiniz zaten çok düşündükçe çok oturacağına eminim bunun. O zaman şimdi bu enerji bedenimle hop görünüre geldi. Şimdi parantez açıyorum. Ne diyoruz? Enerjin neyse öyle insanları çekersin. Niye? Çünkü enerji bedeni sıfat boyutunun, meleklerinin harekete geçtiği yer. Anlatabildim mi? Devam ediyoruz. İşte o mutluluk ve mutsuzluk objelerine sahip olan insanların ortaya çıktığı katman nedir dediğinde bu da efal alemi diyoruz ya, yani fiiller alemi. Yani senin fiili biçimde kendini içinde bulduğun, o mutluluğun mutluluk mutsuzluk olarak iki biçimde de kendini insanlar ve olaylar üzerinde ifade ettiği, bir şekilde görünüre çıktığı artık olay bazında, madde dünyasında, enerji bedeninden madde plana bir zuhur dediğimiz olayın gerçekleştiği, tezahür eden modellerle muhatap olduğun alem. Efal alemi, fiiller, aynı zamanda da tasavvufi nasut alemi dediğimiz yer. Anlatabildim mi? Şimdi tekrar ediyorum. Zat, tamam mı? Zat ben dediğim, ceberut bu ben derken ki kullandığım ilahi kudret ve irade. Altına iniyorum o ceberutun yöneldiği anda hangi kavram, hangi sıfat açığa çıkacaksa melekut, yani sıfat boyutu, emir alemi. Dedim ya mutluluğu bıraktım size buraya kavram. Ne yaptım? Ben aslında emrettim yani. Emir alemi. Anlatabildim mi? Hangi şey varlıkta açığa çıkacaksa emir geldi. Dediğinde sıfat aleminden melekut aleminden veya işte yeri geldi buna şey dedim ya mesela gayb alemi, gaybtan geldi falan böyle ama çok acayip zengin bir yerdir gayb kelimesi ama onu sonra gireceğiz. Emir alemi, melekut alemi sıfat boyutu dedik. Sonra da aşağı indi bu harekete geçen her ne kavramsa onun kendini çeşitli birim kaç kişiysek dünyada çeşitli birimler üzerinden, çeşitli formlarda ortaya çıkarmasının sahnesi de nasut alemi ya da efal alemi. Şimdi bu efal aleminin bir diğer adı da şehadet alemi. Yani şahit olduğum alem. Ne yapıyorum? Fatma en başta ben deyip bir yere yönelmişti ya. Yani ben kendimi şey gibi ben şehadet alemi sağlama alemi diyorum. Hani az önce cümlelerde hep kullanırım ya sağlamasını yaparız. İçimde ne varsa dışımda o sağlama alemi. Yani bir şeyin sağlaması yapılıyor. Yeni oluşturulmuyor. Sağlaması. Sen busun. Evet eşitsin. Al sana Meral bu. Al sana Serra bu. Karşımda kendime şehadet alemi olarak kendime burada şahit olacağım beni bana gösteren modellerin ortaya çıktığı sağlama alemi diyorum ben buraya. Anlatabildim mi? Benim kendime dediğimi tasdiklememi bana gösteren aynı zamanda da benim kendime evet böylemişim hayır böyle değilmişim deyip adeta beni bana gösteren aynı değil bakın beni bana gösteren benim kendime onlar üzerinden şahit olduğum alem şehadet alemi. Anlatabildim mi? Burası fiiller yani bir düzlemişti. Hepimizin bir arada dersek uzağa oturuyoruz tanışıyoruz dediğimiz madde plan. Anlatabildim mi? Burası nasut alemi diyorum. Tabii burada şimdi bu alemi hani üç burada şey olarak konuşuyoruz ama ne derler? Zat, sıfat, fiil dedik. Aradaki ceberutun açıkçası ceberut alemi diye işaret edilse de ceberut ikisinin arasındaki hareketi sağlayan irade ve kuvvet, kudret alanı ya. Bana bir onu alem kudretten ziyade kudret demek, tek başına kudret demek benim için çok daha şey oluyor. Bana daha oturuyor kalbime, öyle diyeyim. Dolayısıyla bu üçü, ama alıyorsan Ceberut'u da alem olarak, dördü, yani dört alem, dört kuvve. Anlatabildim mi? Biri zat olarak diğerlerini açığa çıkaran, ben diyen ve benim kendini göstermesini ve kendini alt dediğim planda, şehadet aleminde kendini görebilmesini sağlayan aradaki işlem boyutu burası. Senin benim, kendi zati boyutun, senin ceberrutun, iraden, senin burada ceberrut dolayısıyla kendine yöneldiğinde açığa çıkarıcı sıfat alemin enerji bedenin, o enerji bedeninle yukarıdan aşağı inler biçimde surete gelen madde planda muhatap olduğun her şey de senin nasut alemin, efal alemin. Anlaşılır oldu mu bu alem döngüsü genel olarak? Şimdi bunların tamamını tasavvufta, yani bunların hepsini insanın barındırdığını zaten söylüyor. Zaten tasavvuf, Kur'an. Hep bunu konuşuyoruz ya. O yüzden diyorum ki hani böyle konuşuyoruz ve konuşacağız da, çünkü Kur'an'ı konuşacağımız için ayet ayet sure sure gittiğinizde, ama çatıyı buraya oturtalım istiyorum ki şey olsun. Şimdi ana çatı bu olmak üzere, peki bu çatının bu bedenle aşama aşama inşa ediş biçimi nedir? Bakın, aşama aşama ulaşma, hedefleme değil. Çünkü sen kendine şey, kendime kavuşmalıyım dediğinde, şimdi Allah diyor mu ki ben kendime kavuşmalıyım, bunun için alemleri yarattım. Şimdi bu Allah sistemi, anlatabildim mi? Varlıktaki tek gerçek bilinçten bahsediyoruz. Şimdi orada olan, orada olan dediğinde sende de var cümlesine bile düştüğü teklikten bahsediyoruz. O zaman benim kendime ulaşmam diye bir kavram yok. Anlatabildim mi? Benim en fazla kendimi bilmem, kendimi seyretmem diye bir yer var. Zat alemine ya da zati boyut itibariyle. O yüzden sen bu dünyada bir şeyi bulmaya, bilmeye gelmedin kendinin dışında. Anlatabildim mi? Kendini seyretmek dışında bir şeye gelmedin. Ama varlık sahası için, şimdi burada senin kendinin de hep ne diyoruz? Bir nokta ve noktanın projeksiyonu dediğinde B varlığın, besmele varlığın dedik ya. Bunu şuradaki Ayşeliğin, Fatmalığın bir vasıf olarak görünüyorsun ya. Fatma bir vasıf, Fatma bir kavram değil mi? Fatma bir burada kendini ifade ettiği sıfat boyutu diyelim buraya şimdi. Meral bir sıfat değil mi? Meral bir sıfat veya meral bir kavram değil mi? Tek başına aslında. O zaman meral bir kavramsa, meral kavramının ötesi dediğinde bu doğrudur. Bak, meral kavramının ötesi ne demek? Allah'ın ortaya koyduğu ben dediği sıfatların ötesinde zatiyeti var. O zaman meral olarak görünen senin, Fatma olarak görünen benim, şimdi ötemde dediğinde ben Fatma diyorsun. Bakın, ben boyutu var. Yani ben Fatma dediğimde ben Ayşe de diyebilirim yarın kendime. Ben Meltem de diyebilirim. Adımı bir değiştiririm, halimi değiştiririm. Meltem olurum mesela, değil mi? O zaman buradaki Ayşeliklerin, Fatmalıkların geçersiz dediğimiz yer, yok sayma hükmünde değil de yani şey gibi, mutlak değil diyoruz. Ama mutlak olan şey, bu kişinin meral diysen, Meltem ben diyen yeriniz mutlak. O ben diyen yerinizde birimsel benlik değildir. Birimselmiş zannedilen, birimsel olamaz varlıkta bir şey yani. Ben kelimesi varsa birimsel olamaz. Birimsel modelde kendini gösterişi var. Anlatabildim mi? Birimsel Meltem olarak, birimsel Nagihan olarak gösteriyor deriz de kendi gösterişi o. Ama ben dediğin tek bir varlık var. Tek bir gerçek var. O zaman sen orası nedir dediğinde zat. Anlatabildim mi? Zat. O zaman şey gibi, zati seyir var. Zata ulaşmak diye bir şey yok. Zatı kendisi olarak buradan seyretmek var. Anlatabildim mi? Burayı, hani bu kavram bana göre çok önemli bir yer. Ama diyorsun ki zati seyir itibariyle meral olarak burada görünen bir modelleme var. O zaman bu meral zat boyutundan seyretmek ya da zatın kendi gerçeği olduğunu hatırlamak ve merallikten özgürleşmek. Meralliği ortaya koyarak merallikten özgürleşmek için nelerle muhatap? Hangi aşamalardan geçiyor? Dediğimde işte bundan sonra şunlar başlıyor. Meral dediğin hangi meşrep modelinde ortaya çıkmış? Meral dediğin bu meşrep modelinin hangi disiplinini acaba uygularsa nereye kadar oradan özgürleşir, bağımsızlaşır. O disiplini ona nereye kadar kendi gerçeğini hatırlatır? Mesela böyle şeyler biliyor. Bunlar hep bu zat çatısının altında olan şeyler ama farkındaysanız. O zaman da bunu sen ben seçmiyoruz. Anlatabildim mi? Siz şunu demiyorsunuz. Yani Meral geldi, ben şey gibi, ben muameli olacağım, ben yesili olacağım veya işte ben bilmem ne disiplini uygulayacağım, ben bilmem ne disiplini şuraya kadar gideceğim dese bile o tercih etmiyor. Desen ki giyinimi değiştiriyorum, değiştir buyur, buyur yani. Yine o şey, sen değiştirdiğini zannettiğin yerden senin bilincin başka bir şey. Anlatabildim mi? Senin bilinçli tercih ediyorum, şu elbiseyi giydim, bununla yaşıyorum, şu dili kullanıyorum, bu bedeni, bu kıyafeti giyiyorum dediğin yerler başka kulvarlar. Anlatabildim mi? O yüzden zaten Meral diyelim ki hangi meşrep ve hangi yaratılış amacı için buradaysa, yani o ben dediği form, ben diyen zat, Meral olarak hangi kavramı, hangi gözünü şey gibi diyelim buna, sağ gözüyle mi sol gözüyle mi bakmış ki Meral burada ortaya çıkmış bir sıfat, bir kavram olarak. İşte o zaman Meral o yönün dışında başka bir yere takip etmesi mümkün olamaz. Yani ben sağ gözümle bakıyorsam Meral'e, Meral benim oradan çıkıp da benim sol gözümle bakmamı sağlayamaz. Anlatabildim mi? Yani buradaki zat seyri böyle bir ilahi kuvve, kudret. O bizim Meralliğimizde, Fatmalığımızda bir şey demek. Yaratılış amacın ne? Sen varlıkta hangi yöne, hangi pencereden bakışa hizmet ediyorsun? Senin suret olan formun, ki bu genetiksel olarak şu anda diyoruz ki ata baba genetiği diyoruz ama bu bilgi paketi. Ve bu bilginin 7 kat ata dediğinde 7 seviyesisin sen. Bilincin 7 seviyesini ifade eden bir sıkıştırılmış burada bilgi paketisin. Yani kullanım itibariyle, belki bazılarınızın kafasını karıştırıyorum ama kullanım itibariyle hepsinin kulvarı farklıdır. Şunu diyoruz. Genetiğin var, 7 göbek atan var. Yanlış mı? Hayır, doğru. Bu tarafa geçiyoruz. Diyoruz ki sen bir bilgi paketisin, 7 aşaman var. Yanlış mı? Hayır, bu da doğru. Sen o an hangi pencereden anlamak istersen, okumak istersen ikisi de doğru. Anlatabildim mi? Kur'an hangisinden okumanı istiyor dersen, Kur'an zaten Muhammed'i bile istiyor ki ikisine de gereği kadar, buraya da buraya da buraya da buraya da şey demiyor yani. Şunu at, bunu tut demiyor. Zaten Muhammed'i olmak öyle bir şey. Anlatabildim mi? Zaten Muhammed'i bilinç böyle. Onu da ayırt etmiyor, bunu da etmiyor. Onu görürken bunu yapıyor, bunu yaptığı için onu görüyor. Yani o kadar böyle bir iç içe ki. Anlatabildim mi? Ama varsayalım ki şimdi biz atalar kaydığı genetiği bilinç seviyesinin 7 aşaması olarak alın. 7 atanızı. Ve burada şu da düşüyor. Benim atam mı yaptı? Benim geçmiş yaşamım mı var? Benim reenkarnasyon dönümü, hepsinin düştüğü yerler buralar. Anlatabildim mi? Ve buradaki bu bilgilerin oturması neye muhtaç derseniz, şu alemler bilgisine muhtaç. Anlatabildim mi? Çünkü insan eşittir. Hani şey, böyle güzel güzel de sözler var biliyorsunuz. Hani insan eşittir burada. Hani alemi sura dedim. Hatta ben galiba önümüzdeki dönem bunu yazdım bilmiyorum ama belki görürsünüz. Bir an şey yaptım. Neleri nereye yazdığımı da bazen karıştırıyorum ders yolundan ama eğer çıkacaksa onu size şey yapabilirim, hatırlatırım. Ama alemi sura, yani insan dediğine alemi sura niye deniyor ya da insan dediğine küçük alem niye deniyor dediğinde, şimdi bunların hepsini bünyesinde barındıran bir modelleme insan. Anlatabildim mi? Bakın bir modelleme de bir bana çok oluyor. Sen bir, çünkü bu modelleme dediğinde sen ne mutlaksın ne değilsin. Anlatabiliyor muyum? Modelleme değil mi? Bir şeyin işaret olarak burada bütünün bilgisini açığa çıkaran bir modelleme ama bütünün kendisi değil. Ama bütünden de ayrı değil. Dediğin bir varlıksın sen. Alemi sura dediğinde sen burada şunu demiyorsun. Bütün bildik bilmedik, bütün insanlığı ben yarattım. Buralar değil. Buralar şu an için konuşmayacağız. Kafa karıştırın. Diyorum ki sen burada durduğun ya, boş ver bilmem kaç senesi, bilmem kaçıncı insanlık. Diyorum ki sen burada alemi sura olarak şu alemleri açığa çıkaran, zat seyrini ortaya koyan bir birim ve mutlak gerçek bir tek olansın. O zaman sen burada şuraya, şimdi sen diyorsun ki Allah, diyorsun ki kuvvel, evvel, hüvel, ahir, hüvel, batın, hüvel, zahir diyorsun. Sonra da diyorsun ki benim öncem, benim evvelim, benim Anlatabildim mi? Veya benim sorum şimdi. Buralar bir noktada düşüyor ama nerede düşüyor? Bilinci konuştuğumuzda düşüyor. Hu noktanın zati seyrini konuştuğumuzda kesinlikle düşüyor. Ama o zatın kendisini buradaki efal ya da şehadet halinde, aleminde gösterdiği birimlerin dünyasında düşmüyor. Anlatabildim mi? Yani sen benliğinin birimsel ego falan benlik değil. Asla ben dediğin yeri mutlak ben olduğunu bilirken burada yarın kalkıp ertesi gün işe giden insan bunu değiştirmiyor ya, anlatabildim mi? Bunu değiştirebilir misin? Ben mutlak ben bir şeyim zat. Hayır, bunu değiştiremezsin ki. Sen hala kendi şehadet aleminde burada varlık sahasında kendi kendine bil ya da bilme şahit olansın ve şehadetin burada bizzat içinde, yani bir şey var da içinde değilse burada bizzat modellemeler üzerinde kendini gözlemleyensin ve onu orada gözlemleyebilmek için de rezone olduğun ilişki biçimiymiş gibi kurguladığın bilincini açığa çıkardığın bilgiyi deneyim olarak bilginin işlendiği bir sahadasın şu varlık aleminde. Anlatabildim mi? Bunlar bu şey, kat kat konuşursak her katın kendi gerçeği var. Anlatabildim mi? Ama sen durduğun yer itibariyle zati seyirde olabilirsin. Bu da o zaman bütün cümlelerin, bütün karmaşanın düştüğü yer. Ama hala burada şey gibidir ya, hani hani diyoruz ya 360'ler gökdelenler, göklerin tepesindesin, ortasındasın, girişindesin. Bu hatırlama fazı olarak alalım burayı. Sen kendi gerçeğini hatırlarken belki burada hatırlama aşamaları var ya, hani şey filmlerde oluyor böyle, hafıza böyle bir flaşlar yanıyor, sönüyor ama tam hatırlamıyor. Gidiyor orada işi yapıyor, sonra tekrar bir flaş geliyor, tekrar hatırlıyor ama en son böyle kocaman aydınlanıp hatırlıyor ya. Şimdi diyelim ki bazılarınız hala kocaman tatlıya bütün resmi hatırlamadı, flaş flaş böyle yanıp sönüyor, tamam mı? Şimdi bunlar aşamalar, yani flaşlar senin şurada kendini hatırlamak üzere sahnede bulduğun, bazen benmişim dedin, bazen insanmışım dedin, bazen zatmışım dedin, bazen ne oluyor ya her şey karışık, boşuna hiçbir hatırlamayayım, yok mu bir eve geri döneyim dedin. Ve bir karmaşık ya. Hiçbirinden de tabii korkmayın doğal olarak bu şeyden. Yani o, ben filmlerin sonuna güvenin arkadaşlar diyorum. Elinde sonunda o kahrama hatırlıyor. Kaç sene hatırlıyor, o film kaç dakika, 90 mı, 120 mi, 300, oralar değişken. Tamam mı? Ama güvenin yani. Çünkü şey de var tabii. 90 seneden falan bahsetmiyorum ama, tamam mı? İnsan dedi şu varlığı yaratılış amacı, hani dedik ya insi ve cinni burada hani ibadet diye çeviriyorlar ya, kulluğu kul olma prensibiyle yarattım diyelim bizim cümlemizi. Bu zaten diyor ki ins de cin de kuldur. Zaten o kul ta ki kulun kendi gerçeğiyle temas edene kadar devam edecek bir işlem sürecidir. Bu bazı 20 senedir, bazı 200 senedir, bazı ölüm öncesi, bazı ölüm sonrası fark etmez. Bu süreç ölüm öncesi ve ölüm sonrası birbirinden ayrı süreçler değil. Eğer fiziksel gerçekliğe bakarsan haritalar falan bunları işaret ediyor, yani ne kadar sürede işlem dönüşüyor diye, ama dediğim gibi bunlar birbirinden ayrı olmadığı için elinde sonunda o kahraman kendini bilecek. Anlatabildim mi? Ona da güvenin. Ama iş ki hani bildiğini kolaylıkla bilebileceği sahada, kolaylıkla hazmedebileceği sahada, yani şu sahnede olsun. O da artık şeye bağlı, yaratılış amacımıza bağlı olarak gerçekleşecek dediğim gibi. Dolayısıyla dönüyorum. Burada alemleri iyi anlayalım. Çünkü o alemler şurada, şuralarda falan da ulaşacak falan değil de kendi halini bilmen, kendi şu dünyadaki seyrini nasıl gerçekleştirdiğini sana bomba gibi açacak başlıklardır. Senin kendi katların, senin kendi kuvvelerin, senin kendi iş yapış biçimlerin diyorum. Anlatabildim mi? Bunu bildiğimiz zaman sonra detayda neye ihtiyacımız var? Çünkü burası hala Alak suresinin parçası. Sonra dedik ki ikra dedik geçen hafta, değil mi? Cebrail 3 kere geldi sıktı. Bakın ne dedik? Zat, sıfat, efal alemi dedik. Cebrail'in sıkması. Geçen hafta dedik ruh, beden, zihindir dedik. Kimine öyledir, kimine böyledir, kimine o ruh, beden, zihinde aralarda böyle psikolojiktir, şuydur, buydur, tanımlar koyuyoruz, depresyon falan. O bu kattan, bunları bir kat kat ince, bu giriş katı diyelim efal haline. Giriş katından anlamaya çalıştın mı? Bir sürü tanımı var olayın. Ama bir üst kata çıktığında orada olan başka bir şey oluyor senin için. Anlatabildim mi? Dolayısıyla o üçlü, üç kere sıktı Cebrail beni. Ondan sonra oku dediğinde, o okunun, ben size dedim ya geçen hafta, o okuma üç kereden önce gelmeyecek. Gelmeyecek yani. Kimi 2 gün sıkılır o üçte, kimi 200 sene sıkılır o üçte. Oraları bilmeyiz. Artık kişinin yaratılış amacına bağlıdır. Onu kimsecikler bilemez ama o üçlü gelecek, okuma açılacak. Şimdi o okuma açıldı, ikra dediğin yerde işte burası. Zati seyir açıldı. Ve zati seyir açıldı dediği yerde sonrasında devam ediyor ya. Diyor ki ikra bismillahirrahmanirrahim halak diye geçen hafta konuştuk, hatırlayın. Yani formun, yani ne diyor? Zati seyir. Zati şey, bütün cümlelerin düştüğü yer ya, bazen bulamıyorum. Hani zati gerçeğin itibariyle halk ettiklerin üzerinden Rabbi kellezi halak demiştik. Konuştuk değil mi Rabbi mesela? Burada insana dönük biçiminin Rabbinin senin. Şimdi zati seyirse Rabbi kellezi halak dediğinde zati seyir gereği halk ettiğin alemler üzerinden oku denir. İnsana dönük, şuradaki Fatma'ya dönük dediğinde de senin Rabbin eşittir. Eğer Rabbin Allah'tır diyemediysen, Rabbin hala senin kader planın, doğum haritan, senin kişisel özelliklerin, yani eşittir esma kombinasyonundur. Anlatabildim mi? Eğer Fatma'dan bahsediyorsan. Ne dedik? Ben doğarken benim ata baba ya da 7 bilinç katı seviyem, değil mi? Bu bilincin kendini 7 aşamada göstermesi dediğinde hop bunu bir beden üzerinden ifade edip madde modelleme, madde planda sıkıştırılmış bir bilgi paketi olarak, bebek olarak doğduğumda o 7 katın bilgisini taşıyorum ben. 7 katın bilgisi benim anne rahmine düştüğümde hepsi tamamı mevcutken benim 4. ay 120. günde aldığım etkiyle bir bölümü harekete geçiriyor. Bakın zati seyir neydi? Zat ceberrut üzerinden kendine böyle ilahi kudreti yönelttiğin noktadan melekut, yani kavramlardan, sıfatlardan harekete geçirdiği ve sonra melekutu yarattığı şey vardı. Efal vardı. Şimdi ne demek? Ben tamamını taşıyarak geldiğim 7 kat bilinç seviyesindeki bilginin tamamını taşıyarak anne baba dönlenmesi, yani bir, o da ne kadar mutlak, hani onu da konuşuyoruz ama sıkıştırılmış biçimde, ama bunun bir bölümünü, yani kendini ifade etmek istediği bölümü 4. ayda harekete geçiyor, ruh sana üflendi denilen haliydi. Şimdi o 4. ayda üflenen ruh da doğum anındaki gökyüzü tesirleriyle çoğalıyor. Yani çokluğa çıkıyor. Yani kişisel özelliklerin olarak kendini gösteriyor. Yani esmaların 4. ayda harekete geçen sıfat itibariyle ihtiyacı olan ya da onu göstermek için kullanılması gereken esmaların öne çıkıyor. Diğerleri uyur halde hala var. Çünkü 7 bilinç seviyesini taşıyorsun ama bir miktarı odanın aydınlanıyor. Yani 7 odalı evin bir yerine ışık tuttular 4. ayda, 120. günde. O ışık tutulan da hop doğum anında buluştu, tesirleri aldı. Eşittir esmaların ihtiyacı olan, yani o odanın ihtiyacı olan eşyalar. Yani o odanın ihtiyacı olan, o sıfatın ihtiyacı olan, kendini ifade etmek için esmaların harekete geçti. Bunu biz doğum haritasında dediğimizde kişisel özelliklerin diyoruz ama sadece kişisel özellikler demek yetmez. Senin esma kombinasyonudur senin doğum haritan. Anlatabildim mi? Bu ne demek? Varlığın bu anlamda bütünün bilgisini ortaya çıkarmaya muktedir olsan da sınırlı varlığın itibariyle hangi 4. ayda etkiyi aldıysan, sıfat boyutu itibariyle hangi sıfatı ortaya çıkaracaksan, hangisinin modellemesi olacaksan ona dayalı ortaya çıkması gereken esma kombinasyonuyla geldin sen. Anlatabildim mi? Diğerleri yok değil. Birileri uyur, birileri aktif hal ediyoruz. Yani beynin bazı bölgeleri aktif, bazıları uyur halde ya. Bu ama kapalı halde değil. Uyur halde. Beynin tamamı aktiftir de burada varlık ölü değildir. Ama bazen daha böyle hani bağlantı gücünü, kuvvetini açığa çıkarmış. Işığı daha çok aydınlık bir şekilde diyelim buraya anlayacağımız dilde aktif olarak geliyor. Bazen daha bir uyur. Ancak bir tetikleyiciyle uyandırabileceğimiz şekilde geliyor. Şimdi online bizim kişisel özelliklerimiz dediğimizde ya da esma kombinasyonumuz dediğinde haritam bunu anlatıyor. Şimdi ikra bismiran bir kelimesi halat dediğinde sen ikranın zati seyirden o emri almış olduğunu bilirsen sen Rabbim Allah'tır diyerek bütün özelliklerini Allah noktasına ortaya koyar, seyrin öyle gerçekleşir. Yaratımın orada, halk edişim orada. Ama sen kişisel diye tarif ettiğimiz sıfat boyutunu ortaya koyan Rabbim eşittir, esma kombinasyonu kader planım olarak diyen sen, gözlüğün gözlük camı gibi bu değil mi? İşte gözlüğün kaç numarası diyeyim ona. O zaman sen o esmaları varlıkta açığa çıkaran, onun deneyimlerine hizmet eden ve yarattıklarını halk ettiklerine eşittir. Oradan, o boydan, o formdan oluşturan bilim oluyorsun. Yine kulluğa dönelim geçen haftaya. Dedik ki ya Allah değil mi? Ya burada bedenin ikisinin arasındaki şeyi ne sağlıyordu? Genetiği. Anlatabiliyor muyum? Yine bir üçlüye geldik. İşte o yüzden bunu mesela İkra ismi Rabbi kelimesi halak değil de şimdi Kur'an'ın da hani hep diyoruz ya evrenseldir. Okuyana göre, yaşayana göre kendini açan, kat kat açan ama en az 7, en çok 40 burada tabii bunların şeyleri var. Tarifleri veya katları, seviyeleri vardır. O zaman sen Alak suresini şimdi nereden okuyorsun? İşte onu gerçek bir kimse bilemez. Gerçek de anlatabildim mi? Sen de eğer zati noktadan ikra diyen değilsen sen de gerçekteki halini bilemezsin şimdilerde. Ve bunun şeyi yok işte. Sıralamada şuradayım, buradayım, arka arkaya onu bitirdim, şuraya şunu bitirdim, buraya olmadığı için de bütün bunlarla uğraşmayı bırakırız. Anlatabildim mi? Bizim o zaman neye ihtiyacımız var? Tekrar burada Alak'ın gerçeğini hatırlamaya ihtiyacımız var tabii. Ve Alak da ne diyor? Diyor ki sen burada Rabbin ekremdir dediği yer. Rabbüken ekrem. Oku çünkü Rabbin ekremdir diyor ya. İkraya oku kelimesi az kalıyor diyeceğim. Yine söyleyeceğim. Zati kuvvelerin ve kudretinle zati mertebenden halk et ki Rabbin ekremdir diyor. Anlatabildim mi? Aslında böyle diyor. Ve sonra da dedi ki ellezi alleme bil kalem hatırlayın. Ve alleme insane malem yelen diye burada iki ayetti. Türkçesi şu mealen tabii ki tam karşılaması da o Rabbin ki yani o Rabbin ekrem o Rabbin ekremdir ki diyor. Bütün bu özellikleri kale bütün burada hani işaret ettiği bütün bu vasıfları ama alemler esma atılırken hepsini tamamını alın buraya. Kalem olarak öğretti diyor. Bil kalem. Kalem olarak açığa çıkardı. Bildi, öğretti. Yani öğretti bile. Alleme bil kalem. Yani şimdi bil kalem dediğimizde senin bütün o özelliklerin kalem olarak varlığının kendisi kalem. Yani sen zaten seyirden bakarsan senin oku dediğin noktada halk ettiklerini, zati makamdan halk ettiklerini burada ekrem olan zenginliği konuştuk. Ekrem olan Rabbim çünkü burada bütün özelliklerini ortaya çıkışı itibariyle bilmek ve bilinmek üzere programladı diyor. Anlatabildim mi? Biraz böyle havada kalmış olabilir ama devam edeceğiz. Dolayısıyla burada şimdi neye ihtiyacımız var diye bağlayacağım. Burada o zaman bu Rabbani özelliklerim nedir bilmeye ihtiyacımız var değil mi? Çünkü benim o ki ekremdir Rabbani özelliklerle donattı seni bil kalem olarak yani varlığın bil kalem B'yi hatırlayın. Özünden açığa çıkan bütün her şey kalem olarak yazıyor. Türkçe mealen söylüyorum şimdi. O zaman benim bu kalem ne yazıyor? Veya benim bu Rabbani kuvvetlerim eğer benim bir kalem olmamı sağlıyorsa o zaman ben ne yapıyorum? O zaman bu Rabbani özellikler nelerdir? Değil mi? Çıkıyorum yukarıya dedik ki Rabbim Allah'tır diyensen sonsuz sınırsız bu anlamda olanın sınırlı bedeninde açığa çıkışı ama yine zati seyir. Eğer Rabbim Allah değil hala Rabbim var sonra Rabbül Alemin var sonra onun ötesi var gibi diyorsan da o zaman senin Rabbim dediğinde kişilik özelliklerin nelerdir? Her şekilde bu özellikler nelerdir ister görünüründen ister hakikatinden bilmeye ihtiyacımız var ki biz neyi nasıl halk ettik ve halk ettiklerimizi hani sana diyorum ki yaptığını beğendin mi? Yaptığını oku bakalım desem sen onu zaten önce yazmış olmalısın ki sana oku diyorum ya. Ama yazmış olmak için de zaten kalem tutan ya o harfleri bir araya getirmeyi bilen olmalısın. Anlatabildim mi? Yani benim hatırlamak üzere flaşlar yaşıyoruz dediğim yer burası. Sana birisi oku diyorsa, sana birisi zati seyreder, yani yarın dümdüz oku desin, zati ya da bir epalden diyelim. Sana biri oku diyorsa, şimdi yaptıklarının üzerinden oku, yaptıklarını bir oku. Halk ettiklerinin üzerinden oku diyorsa sen bir şeyi halk etmiş olmalısın. Halk edecek olmalısın aynı zamanda. Ve onları yaptıklarını sana yazdığın, kalem olarak varlığının yazdığın özellikler, halk ederken ortaya koyduğun kalem olarak ortaya koyabileceğin özelliklerin ne kadar ekran olduğundan bahsediyorsa ve sana onu okumanı söylüyorsa, senin onu zaten yazmış olman gerekiyor eğer zati seyirden bahsediyorsan. Yani bir geçmişten bahsetmez miyiz bu mealde, değil mi? O zaman yazmış olsan ya da yazacak olsan, ister de ki ben yazmıştım okumak için, aa bunu ne zaman yazmışım, harfleri biliyor muymuşum ben deyip onu hatırlaman gereksin. İster de yazacak olan ol, o zaman yazmak için yine harfleri bilmeye ihtiyacım var. Şimdi bu harfler varlıkta nedir dediğinde esmalara gidiyoruz öncelikle. Çünkü onların da şeyine gitmeyeceğim, aracı birim olan harfleri de. Varlıkta hani iş yapış biçimi dedik, varlıkta bir işlem var dedik. Ve bu işlem senin bu anlamda Rabbani özelliklerin doğrultusunda senin varlığının kalem olması gereğiyle ortaya çıkıyorsa, o zaman bu özelliklerle senin hani bir şeyler yapman, ya yaptığını hatırlaman ya da bilerek artık yapıyor olman lazım. O zaman bunları tanıman lazım. İşte bunlar esmalar. Ve bunlar esmalar dediğimde, şimdi onları çalışacağız bir iki hafta. Esmalar, o da Rabbin Ekrem'dir dediğin yerin giriş kapısı. Yani fiiller alemi dedik ya az önce. Şimdi dedik ki sıfat boyutu, onun kendine çeşitli suretlerde gösterdiği buradaki varlık, madde plan dediğimiz efal alemi. Şimdi bunu efal, fiiller boyutu, şehadet boyutu. Artısıyla eksisiyle, siyahıyla beyazıyla, olmuşuyla olmamışıyla bana kendimi gösteren dediğimizde. Hani mutluluk kavramını hatırlayın sıfatta. O zaman burada bunu da ortaya koyan bir işlem var. Yani bunu da ortaya koyuyor dediğimde esmalardan bahsediyoruz. O işlemleri ortaya çıkaran şey esmalar. Şimdi Allah'ın güzel isimleri diye Türkçe çevrilen Allah'ın ve bana göre benim tarifimle Allah'ın iş yapış birimleri, biçimleri diyorum ben. Allah nasıl çalışır dediğinde eşittir şunu şunu şunu yapar diye arkasına bütün esmaları koyabilirim ben mesela. Allah nasıl çalışır? Allah Rahman'dır, Rahim'dir. Sonra şu şu şu şu bütün özellikleri koyarım. Hani ben Fatma, İşte hep örnek vermişimiz. Ben dediğimde zat boyut, Fatma dediğimde sıfat boyutu. Kendimi göstermek ve kendim baktığım yer Fatmalı. O zaman Fatma saydı. Dedim ki hocadır, dosttur, arkadaştır, yeri geldi birinin düşmanıdır, yeri geldi sevgilidir, yeri geldi annesidir, yeri geldi çocuğudur, kardeşi falan filan bilmem. Bir sürü sayarım, yetmedi devam ederim. İyidir, kötüdür, sinirdir, mutludur, bir sayarım sayarım bitmez ya bu. Oralar, o tarif ederken kullandığım her şey esma. Anlatabildim mi? Bu tarifimi etmemi sağlayan Fatma, sıfat, yani esmalar buradan. Anlatabildim mi? Esmalar bir sıfatın kendisini göstermesi için ortaya çıkan iş modelleri. Formüller. Formül dizisi. Anlatabildim mi? Ondan sonra da bu sıfat ortaya koyan da ben işte. Böyle gider bu sıralama. O zaman ben esmaları tanıdığımda ne oluyor dediğinde diyorsun ki iki şeydi ya. Ya sen zat seyri olarak onu bilen ve halk eden olduğunu bilen ve öyle halk ediyorsun, öyle diyeyim, durduğun yeri biliyorsun. Ya da şu, bunu hatırlamak için olduğun yerden durduğun yeri hatırlamak için aralarda işler yapıyorsun. İkisi de gerçek, tamam mı? Burası ne demek? Nüzül ve uruç dediğimiz iki okuma biçimi var. Nüzül özden gelir, uruç çalışarak, çabalayarak bir şekilde varılacak bir yere doğru seni ulaştıran seyir. Birinde şu var, nüzülde hatırlama, bilme, doğal bir iş var. Anlatabildim mi? Özden dışarı doğru açığa çıkıyor. Diyorsun, aha hatırladım diyorsun, zat benmiş mesela. Böyle söylenmez de, anlatabildim mi? Öyle söylüyorum yani. Ötekinde de şu. Hadi gelin arkadaşlar ders yapıyoruz, okuyalım, çalışalım, kitap okuyalım, işte etma okuyalım, namaz kılalım, meditasyon yapalım, bilmem ne diye hop varalım. Aa evet ben zatmışım. Birinde bir arada bir yere doğru gidiş var. Birinde sen gitmiyorsun, senden doğuş var. Nüzul senden doğuş. Anlatabildim mi? Uruç senin doğmuş olduğunu hatırlamak için gidişin. Burası çalışma stili diyelim buna. Anlatabildim mi? Ve bilemezsin. Yani şey diyemezsin. Aa bu nüzullü, bu uruçlu, bantullu. Bunlar bana göre kimsenin kimseye hiçbir zaman tanım koymamasını gerektiren bilgiler. Bana göre ama. Yine söylüyorum. Siz koyuyorsunuzdur. Kendiniz ya da başkası da bilemem. Bana göre zaten şey gibi. O zaman eğer ki burada zat boyutunu hatırlayan bir de şu an bu dersi duyduğumuz için aa acaba ya diyenseniz zaten o zaman senden başka varlıklı bir şey olmadığını bilen ya da hatırlamak için böyle bir soru işareti düşense bilincinize, beyninize o zaman bir diğeriyle hani şey düşüyor. Onunla uğraşma hali, onu merak etme hali, onu bilmem bir şey değiştirme hali, onu kurtarma hali, onu yargılama hali otomatik düşüyor ya. Hani bu da burada kalsın. Soru işareti bir yıldız atalım üstüne. Şimdi diyorum ki her şekilde sen amadaki neyi halk ettiğimi bilmek istiyorum ya da bilerek halk etmek istiyorum. İkisi de esmalara muhtaç. Neden? Allah'ın iş yapış biçimi, Fatma'nın iş yapış biçimi. Şimdi bu esmalar dediğimizde geliyoruz 99 olduğunu bize bildirildiği noktadan. Ama hep temsilci örneği veriyorum ya. Yani bir morfik alan ve o morfik alandan doğan bir suret. Yani bir sıfat alanı ve o sıfat aleminden doğan esmalar var dediğimde. Hani bizim her şey aynı prensibi saklar ya. Şimdi sen esmaları 1 veya 99'da desen onun hitap ettiği bir başka gerçeklik var. Anlatabildim mi? O yüzden 99 demen bu kadar olduğuna da işaret etmez. Çünkü az önce dedim ki mesela burada bütün verileri bir bilgisayara yükle çok belki korkunç bir şey. Belki bilimsel olarak bunu reddedenler ya da aa diyenler de olacak ya da bilenler olacak ama bütün verileri bir yere uygun bir mahalle taşıdığında o veriler, o bilgiler birbiriyle temas etme suretiyle bir süre sonra bilinci üretir. Yapay zekadan korkulan yerlerde burası. Hani yapay zeka bu bir süre sonra bilinç üretir mi? Bana göre benim bütün bu şeyimde halim, şu yaşa kadar geldiğim hal doğrultusunda evet burası bilinç üretir. Çünkü bana öyle söyleyen burada bir sürü ayet var, sure var. Tamam mı? Ben böyle cümle olarak yapay zeka bilinç üretir demiyor da bunu anlamamı, bunu duymamı sağlayan, buna inanmamı sağlayan şeyler var. Tamam mı? O zaman şimdi esmalar, 99 esma dediğinde sen 99 esmayı bu bünyeye, bu kaba aldığında yeterli sürede onlar kendini gerçekleştirdiğinde o zaten bir bilinç üretir. Yani onun o yüzden artık ötesine geçtiği. Anlatabildim mi? Sen 99 esmayı ihsa ettiğinde cennete gidersin diye tarif edilir ya böyle. 99 esmayı burada hal edindirdiğinde hani uygun bir mahalle koyarsan diyoruz ya verileri. Veriler esmalar diyelim. Bunların her biriyle uygun mahalle dışarıdan koymuyorsun ama olanı hal olarak burada sürekli bir veri olarak değerlendirdiğinde o bir bilinç üretir ya. O bilinç sana bambaşka sıfatlar, bambaşka esmalar, kimse tarif etmediği şey, evet üretebilirdi. Anlatabiliyor ama seni artık tanımsız olan sıfat ve ötesine de götürür. Oraları hani çok kişiye özel. Ama nihayetinde 99'a sınırlı olmadığını bilerek, onların birer işaret ve bir hizmet birimi olduğunu bilerek, kutsallaştırmadan da bir kod çözücü, bir programlayıcı kod dizisi belki olduğunu bilmek bizim bugün ihtiyacımız bana kalırsa. Zaten eskiler de işaret etmiştir. Hani bu anlamda esmaların hani kişilerin özellikleri olarak kendisini gösterdiği. Ama sahibi misin? Sen zaten bir şey sahip ya da sahipsizliği noktasında değilsin. Eğer zat noktası olduğu yerden seyrediyorsan. Anladın mı? Çünkü bütün cümlelerin düştüğü yer dedik ya. Ama insan noktası üzerinden seyrediyorsan da zaten biliyorsun sen insansın o zaman sana göre bir orada bir varsa tek mutlak yaratıcı bir kuvvet var. Her şey onun seyri. Yine sen sahibi değilsin. Dolayısıyla bunlar işlem. Anlatabildim mi? Ve bu işlemler hani dedik ya bir sıfat olarak ortaya çıkan hareketin yani senin dördüncü ayda ruh yüklendi diye tarif ettiğimiz yerin kendini doğum anındaki aldığı etkilerle rezone olarak, ki o nasıl etkileniyor onu da bir gün konuşacağız. Yani dışarıda bir varlık yoksa nasıl rezone oluyorum diyeceksiniz çünkü. Onu ben konuşacağım ders geldiğinde. Ama şimdilik rezone diyelim. O rezone olarak kendini esmaların fiilleri olarak gösterdiği bir dünyadasın. İnsan olarak da durduğun ya da kendini böyle tanımlıyorsan. O zaman buradaki şey, yani o senin bütünüyle beyninde açığa çıktı. Ama ilk açığa çıkış noktası kalptir, kalp nöronlarıdır. Beyni tetikler, sonra da burada açığa çıkan artık bedenini de oluşturur, dünyanı da oluşturur dediğin bir ara makine beyin. Tamam mı? Buradaki bütün esmalar, sen bil ya da bilme, kişisel özelliklerim dediğinde, şunu yapıyorum, yapmıyorum dediğinde, hepsinin ana işlem birimi. Anlatabildim mi? Yani ana şimdilik sıfat boyutuna gitmeden, şimdi fiille senin kişisel özelliklerin ama senin kod olarak esmaları ve onların sıfat bölümü vardı. Yani esma bile sıfatın ifade ediş biçimiydi. Şimdi senin de kişisel özelliğin dediğin şey esmanın ifade ediş biçimi. Anlatabildim mi? Kat kat kat böyle gidiyor gördüğünüz gibi. Bunun için hani o küçük zihinden büyük zihne, işte o yoga felsefesi, işte X, Y, Z bilmem ne öğretilerinin veya felsefelerinin, bunlar eksik ya da fazla asla görmüyorum. Bana göre her yerde Allah ilmi açığa çıkışı söz konusu olduğu için böyle bir şey zaten cümle bile düşüyor yani. Kim şöyle, kim böyle, hepsinin işaret ettiği şey ya da kullanım biçimi veya ortaya çıkış konumu itibariyle modelleri farklı. Dolayısıyla senin hani beni burada küçük zihinden büyük zihine götürüyor dediğin yer, seni büyük zihin olarak sıfat boyutuna en fazla dedik ya, kavramsal çıplak alanı atar. Şimdi senin kişisel özelliklerin senin küçük zihninden oluşan yer. Anlatabildim mi? Senin büyük zihine gidebilmek için önce hatırlaman gereken yerdir esma kombinasyonu. Esmanın işlev olduğu gerçeği. Çünkü senin küçük zihinde kalıp şöyle dedim, böyle dedim, şu oldu, bu oldu, matematiksel analiz veya işte kendini varsayarak bedendeki hafızayla hareket ettiğin bir dünyadan seni direkt zınk diye zatmıyorsun falan, öyle bir şey yok. Her katın gerçeğine Miraç nasıldı? Miraç burada ay katından Adem'le başlayan yolculuğun Muhammed'in kendi kendine şahit olduğu, burada Kâb-ı Kafsiyn diye işaret ettiği yerde kendini bulduğu ne kadar kat kat çıktın diye işaret ettiği yerde. O zaman sen burada durdum, hatırladım, küçük zihindeymişim, zatmışım ben. Öyle bir şey olamaz. O miracı aşamalarını gerçekleştirmek zorundasın. Onun tabi olduğu her şey tabidir insan. Anlatabildim mi? Yani şey diye atamayız bunu. Muhammed diye bir adam var, bilmem kaç yılında doğdu, kaç yılında öldü, işte orada yaşadı. İşte tamam seviyoruz, tamam aşığız ya da tamam bana neymiş, ben bilmem İsa'yım. Böyle diyemeyiz. Çünkü Muhammed dediğin hakikati Muhammediye suretinden bahsediyorsun. Varlıktaki açığa çıkmış bilinçten bahsediyorsun. Anlatabildim mi? Ve buradaki açığa çıkmış bilincin kendini suret olarak gösterdiği aşamalar. Hani dedik ki her şeyi bir arketip olarak bakın dediğin arası. Onun aşamaları, kronolojik sırası, o aşama her biri aynıyla insan da çıkıyor, çıkmak zorunda, başka türlüsü mümkün değil. Anlatabildim mi? Mümkün değil yani. Ama ne olur? Kendinde o işleme tabi tutulduğunu biliş katları kişinin yaratılış amacının kaçıncı kat, hangi neşre, hangi seyir için yaratıldığı gibi şeyleri var. Dedik iyi sevdi, bu sevdi, Muhammed'i de ara bilimden. Dolayısıyla o yüzden bizi ilgilendiriyor. O yüzden bakın, Hazreti Muhammed'in hayatı değil, bir adamın hayatı gibi düşünmezseniz, işte ne dedik az önce, mitolojik tanrılar, ondan sonra Mahabharata efsanesi, bilmem ne yaratılış öğretileri, Sümerlilerin bilgi, hepsine bir arketip ve hepsinin bir aşama ve bir insanda açığa çıkan haller olduğunu bilirsen, o zaman detayda da evet ilgilenebilirsin istediğin modelde, ama benim şahsi halim, o zaman ben ana karakterle ilgileniyorum, ana bilinç katı, ana bilinç hattı ve onun aşamalarını takip edip kendini oradan gözlemliyor olmak ya da kendi durduğum yerden halk ettiklerimin o hattan okumasını yapıyor olmak benim gerçeğim. Benim için böyle tedavi ettiğiniz var. Anlatabildim mi bunu? O yüzden bu onları eksik fazla falan işte biraz şey gibi, bu küçük zihin büyük zihine dönüyoruz. O zaman sen burada herhangi bir biçimde bu alttaki, ama aşama kat olarak kastediyorum, alttaki çokça kendini çok farklı formüller ve renklerle ifade eden arketipsel dünyadan anlamak yerine kendini, anlatabildim mi? Ben ana kanal olarak burada, yani küçük zihinden büyük zihne gideyim, büyük zihinden sonra o zihnin öyle görünmesini sağlayan ana yapıya gideyimle, bana göre buralar, evet bu da var bir yaratılış modeli, ama bana göre burada daha çıplak bir yerden hakikati Muhammedi'nin, kendini Muhammed olarak gösteren suretinin kronolojik olarak da, ama aynı zamanda ona inzal olan, özünden irsal diyoruz aynı zamanda değil mi? İrsal oldu dediğinde Resul, irsal olması bir şey, bir özünden açığa çıkışı bilincine demek ve bu Resul kavramında açıklıyor. Hakikat bilgisi irsal olması. O zaman bana göre ona o Resul Allah'sa, Allah bilgisi, Allah sisteminin gerçeğinin onun özünden Kur'an'ın inzal oluşuyla açığa çıkmışsa, bana göre ben o ham gerçeklik üzerinden seyredip tariflemeyi daha çok tercih ediyorum. Dolayısıyla burada o zaman esmalar dediğinde, yine oraya dönüyorum, senin küçük zihninden büyük zihinden özgürleşmenin önünde o aşamaları her insanın geçireceğinde diyoruz, yani öyle pat diye olmadı, aralarda ara katlar. Sen istediğin yerden gidebilirsin, küçük zihinden büyük zihine, ya da küçük kişisel özelliklerimi yaşayayım bir gün bulurum dersin, ya da deriz ki sana boş ver onları, ilk önce olmazsa olmaz esmalar ve esma işlevlerinden kendini bir hatırla, kendini bir tanı ya da kendini oradan yapılandırırız. İşte esmaların böyle bir durumu var arkadaşlar. Yoksa öbür türlü değil. Hani zikredeyim, Allah da beni sevsin, ben de o hali açtım, ben de gideyim cennete, değil esmalar. Yani orada belki şu olacak. Bazen bir konuştuğumuzda, çünkü bazı arkadaşlarımız şey diyor, niye bunlar söylenmedi? Niye işte eskiden öbür türlü? Bunlar, bir şey söyleyeyim mi? Ne anlatanın ne dinleyenin becerisinde olan işler değil. Bunlar vaktin gereği ortaya çıkan, tamam mı? Şimdi senin 7 kat bilinç seviyen varsa, varlıkta 7 aşama varlığında kendi gerçeği, ki burası zati kuvvetler, zati sıfatlar yeri o 7'li. Tamam mı? Onu da konuşacağız. O zaman varlıkta da bu 7'li var ve senin hangi dönemde, hangi modelden, hangi kattan, hangi bilinçten ortaya halk olduğunu biz bilemediğimiz için ona oralara söylemek biraz dedikodu olur. Ama biliyoruz ki tek gerçek, varlıkta hangi dönemde, hangi modeliyle açığa çıktıysa ilmin kendi yolculuğuyla alakalıdır o. Oradaki insanın ben buradan anlatacağım, sen de buradan anlat gibi bir tercihi sonucu olmamıştır. Çünkü insan ilmin açığa çıkaran diyoruz ya, bakın kendini bulduğun yer ilim okyanusu zaten. Kendi gözünü açtın, seyrediyorum dediğin yer, ister zat, ister efal, ister insan, ister diyorsa, kendinin gözünü açtığında bulduğun yer ilim okyanusu. Anlatabildim mi? O zaman şunu demiyorsun. Mesela ilmi böyle ortaya koydun, ilmi hal edindin, insanı ilmi bu hale getirdin, bilmem ne bilmem ne, yani ilim senden büyük bir şey. Anlatabildim mi? Mesela o yüzden bana göre ilmimi yaşayamıyorum kelimesi düşüyor. İlim seni yaşıyor diyorum. Anlatabildim mi? Bana göre, benim tarifimle göre. Dolayısıyla şimdi o zaman bazı dönemlerde ikilik prensibi üzerinden kendini gösteren, şimdi belki daha ağırlıklı teknik prensip üstünde gösteren bir şeyden bahsediyoruz yani. O yüzden de şeyin doğrusu yanlış yok, onlar bilmedi de işte sanki biz biliyoruz da falan, ama buraların düştüğü yerler burası. Ama yine eğer hatırlarsanız hani o zaman işte Allah'ın esması için şunları şunları dedim. Lütfen o bütün bildiğiniz esma hakkındaki bilgileri teknik prensibine göre yeniden revize edin. Yani belki bir derslerin bir katkısı olur esmaları çalışacağımız için. Bilin ki onlar sizin kendi o Rabbani kuvvelerinle halk ettiği yerdeki özellikleriniz. Anlatabildim mi? O zaman sensin burada esmanın işareti. Zaten hani besmele varlığını konuştuk ya. Sensin burada mümin işlevi. Sensin aziz işlevi. Sensin cabbar işlevini ortaya çıkaran. Sensin musabbiri ortaya çıkaran. Vahhabı ortaya çıkaran. Anlatabildim mi? Şimdi bunları o zaman çıkarıyoruz da neden bilmiyoruz kalıyor. Şimdi bu konuşacağımız yer ana katı olacak esmanın. Mesela Vahhab dediğinde karşılıksız verendir Allah diyor. Allah'ı anlattığında. Şimdi Fatma'nın özelliği ise bu. Fatma'nın kendi ortaya karşılıksız ben Vahhab esması, Vahhab koduyla çalışıyorsa benim Rabbani özelliğim ise o zaman ben birine karşılıksız bir şey verdim diye. Veya diyorsun ki cabbardır Allah. Hükmünü zorunlu olarak oluşturan, kabul ettiren, yani kabul ettirmekte bile ilkilik var. Çünkü kabul ettiriyorsan bile kabul etmesi gereken bir tip var orada oluyor ya. O bile düşüyor da ama öyle tarif ediliyor ya Türkçe'ye çevirme. Hükmünü zorunlu olarak kabul ettiren. Şimdi bu ne demek? Fatma cabbar. Yani ben dedim ne olacak? Başka kurtuluşu yok. Ama bu şey gibi değil. Benim ona diktatörlük yapacağım da değil. Benim sözümün kuvvetidir cabbarlığı. Anlatabildim mi? Ben söylerim, benim sözümün üzerine söz söylemez mesela. Ben söylerim kendi hisleri ama korkudan ama sevgiden yapar. Beni ilgilendiriyor kendisi sevgiden mi korkudan bak. O onun programında olan bir işte. Ben cabbarım. Ben söyledim yapıyor. Şimdi buradaki kuvve konuşmaya bile gerek duymadan cabbar. Anlatabildim mi mesela? Şimdi bak şöyle diyeceğim çok belki ayıp olacak ama ben diyorum ki arkadaşlar bugün dersimiz bitti. Hadi iyi akşamlar dediğimde kapatıyoruz ya. Hadi iyi akşamlar. Hop hop. Şimdi mesela bu ne demek? Benim cabbar formum, cabbar özelliğim çalışıyor. Ne yapıyorum? Ben ders bitti diyorum, bitiyor. Şimdi ben ders bitti dememe rağmen beni burada sabaha kadar tutabilme şeyi olsa mesela var mı öyle bir şey? Yok. Bitti diyoruz, bitti. Mesela bu cabbar işareti, anlatabildim mi? Yani ister bunu siz deyin ki aa hocaya kızdım dersi bitirdi. İster deyin ki evet ya işte hadi artık gidip yatalım dinlenin. Ne derseniz deyin, hepinizin değişi farklı modelde ve sizin konunuz sizin sorumlusu. Ama ben bitti dedim mi biter ya. Biraz böyle maç sloganı gibi bitti demeden bitmez. Değil mi? İşte bu kuvvenin adı cabbar kuvvesi. Anlatabildim mi? Karşı tarafın neden yaşadığı ilgilendirmiyor mesela. O zaman bu esma bende böyle surete geliyor demek. Veya mesela diyoruz ki işte basit esması Allah basittir, yayar, genişlikler verir, kalplere ferahlıklar verir falan. Böyle anlatacağız surelerde. Böyle çevrildiği için hem onu hem o kısmını konuşacağız. Şimdi ben diyelim ki Meltem'le konuşuyorum diyelim. Oturdum çay içiyoruz falan. Şimdi Meltem böyle benim içime bir ferahlık verse sohbetiyle, varlığıyla yumuşak yumuşak falan. Şimdi o ne yaptı? Basit özelliği. Anlatabildim mi? Onun o hali basit özelliği gereği olur. Genişletti benim kalbimi, ruhumu. Anlatabildim mi bunu? Böyle oluyor. Şimdi biz bunu normal günlükte ne kadar sinirli insan, ne kadar harika insan, işte ne kadar destekleyici insan, ne kadar işte mesela şey gibi ay halim senin falan böyle bir sürü vasıflarla işaret ediyoruz ya. O vasıfların gerçeği esmalar. Anlatabildim mi bunu? O yüzden o vasıflarla tanımladığımızda o vasıfların o tanımı nereden geliyor biliyor musunuz? Kişisel dediğin bu yapıyı, bedeni ortaya çıkaran bilgi paketinden, yani senin 7 kat bilinç seviyen ya da 7 kat atomun genetiğinden geliyor. Şimdi sen birine desen ki Meltem nerede harikadır, Meltem nerede çok sinir bozucudur, Meltem nerede işte muhteşem insandır, Meltem nerede genişlik verir, Meltem nerede dediğin her şey, tamam mı? Senin atalarının Meltemlere dair fikri, yaşadığı deneyimler üzerinden oluşturduğu bir çıkarımdır senin dilinden düşen. Bak senin de deneyim, belki sen diyeceksin ki bana ne oluyor, ben hiç Meltem tanımadım. Ya da belki diyeceksin ki benim de bir Meltem vardı, iyiydi bilmem ne. Ama öncelikle sen gerçeğiyle geçmediğin müddetçe o önceki kayıtlar daha yüzde olarak 7 bebek 7 ata desen, şimdi mesela en az 144 kişi, sen bir kişisin. Senin Meltem'inin iyi olması bir şey değiştirmiyor şimdi eğer küçük zihinden çalışıyorsan. Senin Meltem'in iyidir, Fatma'nın iyidir, harikadır, genişlik veriyordur, basittir. Atalarının Meltemleri Allah'a bir sürü hikayesi var. Onlar 144 kişi. Onların sözü geçer. Sen gerçeğe dönmediğinde. Sen Meltem'in gerçeğini burada basit esması çalıştı aramızda, üzerimizde. Beni basit esmasıyla tetikledi. Benim basitimi açtı. Bana gelip gibi buralardan anlamadıkça, algılamadıkça sen bir kişisin, ataların 144 kişi, onların biriyle tarif edersin Meltem'i. Anlatabildim mi? İşte burada küçük zihin, Meltem'e ettiğin tanımlar atasal ve veri paketinden gelen bütün bilgiler. Büyük zihin dediğinde basit çalıştı. Şimdi burada Ali'm var falan böyle. Tabii bunları şey gibi Bunları bilip böyle kullanmıyoruz. Yoksa şey demiyoruz, Meltem ya Allah'tan geldin bir basıp attın ortaya da içimiz genişledi demiyorsun yani. Anlatabildim mi? Bunlar kendi seyrimizi anlamak, görmek ama hatırlamak ama halt etmek üzere ya. Bu yine her şey, ne derler, her kat kendi yasalarına tabi ya. Bunu böyle konuşmuyorsun yoksa. Biz arkadaşlar bir yere geldiğimizde aman da ne kadar da rezzaksın, aman da ne kadar hakimsin. Böyle konuşulmuyor ki yani bu dili bilen insanlar arasında. Anlatabildim mi? Yine geliyorsun, çay içer misin arkadaşım? Oh, Allah'a şükür çok güzel çayımız var. Bilmiyorum. Yine böyle insani tanımlarla ilişkilerde bunu. Çünkü bu kat bunu gerektiriyor. Ama bu katın içerisinde herhangi bir kayda, şarta, yargıya, herhangi bir oluşa böyle kilitlenmeden kalabilmeni getiriyor arkadaki bu biliş. Anlatabildim mi? Hani alim ve hakim dediğinde ilminle burada hakimsin olaya, sahnene oluyor. Anlatabildim mi bunu? O yüzden esmalar, gerçi bugün böyle uzun uzun konuştuk ama çok daha hani alemler konusunda çok oturacağını inşallah düşünüyorum esmaları da devam ettiğinde ama o yüzden esmalara gireceğiz. Bir iki hafta sürer tabii ki esmalar. İşte bu Alak suresinin parçası, Kalem suresinin parçası. Çünkü Alak da dediğim gibi sen iki kişiden birisin ya, ya zattan halk ettiğini ya da burada halk ettiklerinin üzerinden zatı şeklinde bu bilişi sende fark etmek kelimesi falan şey, bu bilişi açığa çıkaran olmak için diyelim. Tabii ki bu esmaları, tabii ki o Rabbin Ekrem'dir dediğine ki o ekremliğin 99 biçimini en azından hani minimum 99'dan hatırlamaya, bilmeye ihtiyacın var. O yüzden bunu konuşacağız. Sonra da geçeceğiz tabii ki. Yani şey gibi nüzul sırasına göre okuduğumuz için biz burada hani şeyden sonra Alak'taki ilk 5 ayetten sonra ki bu biraz bir miktar hani öyle midir böyle midir diye üzerinde itiraf olan bilgi olsa da hani şeyin Alak 19'u mu gelmiştir, ilk 5'i mi gelmiştir gibi olsa da nüzul sırasına göre arkasında Kadir suresinin 1 ile 5. ayetini konuşacağız. Ama Alak'ı da alsan arkasına Kalem geliyor olacak. Dolayısıyla Kalem suresinde hadi yaz diyor sana. Hadi yaz. Alak'ta oku diyen orada da hadi yaz diyor. Yani iki şekilde de o harfler dediğin esmalar varlığın harfleri diyelim. Onları bilmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla konuşuyor olacağız. Son üç dakika hiçbir esmaya başlamayacağım ama bu'yu konuşmuş olduk aslında. Bu dediğimiz o hep ben dediğin yerdeki asla tanımlasan da bitmeyecek ve tanımlasan da hiçbiri tam olarak karşılığını mesela ifade etmeyecek olan gerçeklikten bahsediyor. Uluhiyet diyelim oraya ve bilinemeyecek gerçeklikten bahsediyoruz. Mutlak zat dediğimiz alandan bahsediyoruz. Allah dediğimizde de işte sonra kendisini her türlü işlevle tarif eden tek bilinç ve bize Allah adıyla bildirilmiş ama zatı hu olan gerçekten bahsetmiş olacağız ya da olduk. Sonra da Rahman Rahim aslında geliyor arkasına. Bunu da konuştuk aslında besmelede. Rahman sonsuz, sınırsız esma ve potansiyelin açığa çıkış mahalliydi. Bize göre buradaki kata onun kendini gösterme biçimi olarak baktığımızda aklın dediğin yer, irade işlevin hani böyle bir olduran yanın, o ol diyen yanın hatta Rahman. Rahim de o ol dedikten sonra bilinçli bilinçsiz bu arada herkes besmele vardığını hatırlamıyor ya tabii ki yaratılışı gereği ama bilinçli bilinçsiz ol diyen yanımız ve ondan sonra da onun çeşitli modellemelerde çokluk aleminde çeşitli suretlerde kendini ifade etmesi için doğurgan olan da Rahim esmasıydı. Bize göre biri eril biri dişil diye tarif edelim. Bugünün diliyle tabii o kadar hani erilim dişilim dememekle beraber evet eril diye anladığın yer Rahman'a işaret eder dikey bilinçtir. Dişil diye anladığın yer yatay bilinçtir Rahimiyete işaret eder. Dikey bilinç biliş dediğin alanın ana havuzu olan bütün sonsuz sınırsız esma, sonsuz sınırsız sıfat dediğin şey gibi o mahal, makam. Rahim dediğinde de o dikey bilincin, o sonsuz sıfattan varlık sahası dediğin bütün alemlerde, katlarda neyin ortaya çıkması gerekiyorsa onu kendi tekamülünü gerçekleştirene kadar çeşitli suretlerde, çeşitli biçimlerde, çeşitli konumlarda, çeşitli mekanlarda, çeşitli zamanlarda halk eden dişi prensim. Anlatabildim mi? Biri yatay, biri dikey. Unutmayalım. Ve senin dikeyin, insan birimini alıyorum, takmalı insan birimi. Senin dikey bilincin aklınla işaret edilen yer. Senin yatay dediğin yer bir kere yapabilirliğin, oldurabilirliğin, üretebilirliğin, doğurganlığın, bilincinin doğurganlığı ve duygularınla bilinçaltında işaret edilen yer. Anlatabildim mi? Rahman, Rahim, dikey, yatay ya da eril, dişil dediğinde burada aslında burayı besmele varlıkla konuştuğumuz için yani böyle hatırlatmış olalım en azından esmalara girişi. Sonra da devam edeceğiz Melik esmasıyla haftaya. O yüzden şimdilik burada bırakalım istiyorum. Galiba birkaç soru var. Tekrar onları alayım. Bir saniye bir de YouTube'a da bakayım orayı. Orayı biraz böyle 2-3 tane ekran olunca bazen birilerinize az bakıyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar. Diyeceğim. Görüntüyü büyütebilir miyiz demiş biri. Herhalde büyüttüğüm diyeceğim. Büyütmemişim. Büyütmemişim. Pardon. O kaçmış. Dikkat edeceğim. Bir dahaki ders. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Kutlamalar için de. O zaman buradaki sorulara geçiyorum. Bir saniye bayağı olmuş. Mitolojiyi konuşmuştuk. Zat boyutu hepsini kapsar. Hepsinin açığa çıkarıcısı dedik. Mitolojiyi konuştuk, ekolojiyi konuştuk. Yani yolu aklımızla bulduk, kalbimizle yürüyeceğiz. Ama şimdi burada güzeyi de aklımızla bulduk, kalbimizle yürüyeceğiz değil mi? Evet. Ama yaratılış modeline göre kalbiyle bulup aklıyla yürüyen de var. Onu da unutmayalım. İkisi de. İkisi de yani. Eşe benzeri olmayan benim ismimin anlamı demiş. Harika. Hocam bu kalp yolu değil matematiksel bir açıklama oldu. Evet. İşte bazıları da kalbini matematiksel atıyor. Ne diyeyim? Tik tik tik. Ona bir matematiksel karşı herhalde öyle oldu diyeceğim. Evet. Bunları illa da bilip de mi yolculuk edeceğiz? Bazen yorucu geliyor. Belki bu da benim yazılım. İşte Zeynep bu dediğim o. Bazılarımız akılla bilir kalple yaşar. Bazıları kalple bilir akılla yaşar dediğin hani böyle kime göre neye göre. O yüzden ortak bir işte tek tip yok ki. Bak tek bilinç var. O tek bilincin kendine çeşitli formlarda, suretlerde işaret, ifade ediş var dedik ya. O yüzden o da var, bu da var. Seninki de bu o zaman. Bize benim de kalp matematikselmiş. Bak Meral söyledi galiba böyle. Hepimizin işte Allah'ın burada renkleri, zenginliği diyelim. Evet. Her şey ismalar üzerinden okuyunca kendimizi mi bilmiş olacağız? Hedef yok Nesrin. Hedef yok. Hedef yok. Herkes bir şey bak. Kendimi bildim diyen de olacaktır. Ne yaptığımı biliyorum diyen de olacaktır. Susanı da olacaktır. Şimdi ne diyeyim ben? Hedef yok. Anlatabildim mi? Vakti Allah bu vakitte bu saatte bizi buraya topladı. Ne çıkarsa bahtımıza deyip her akşam bir şeylerde alışveriş içindeyiz. Hani bir amaç var desen şimdi bir yerde var mı? Var. Hadi arkadaşlar işte derslerimizi yeni açıldı. Buyurun buluşalım dedik. Amaç bu. Tamam mı? Kaldığımız yerden devam etmekti. Bu amaç bizim cüzdemimize göre. Gerçekten amaçımızı bilmiyoruz ki burada bizi konuşturan böyle bir bütün bir şeyden bahsediyoruz. Veri tabanından bahsediyoruz. Anladın mı? O yüzden detaylı da amaç bulmak gerçekten düşüyor yani. En azından ben konuşamıyorum Nesrin belki de öyle şeyleri diyeceğim. Evet. Kim demiş? Turcan. Harika. Sabah ve devamında Rabbim ekremdir diyerek harika. Vallahi harika diyeceğim. Bu esmalar neye göre bende? Şule. Bu soruyu anlamadım ben. Esmaları dalga olarak enerji bedeniyle hissetmek gibi bir şey var mı? Vallahi şöyle söyleyeyim. Aslında var da merak. Ne tarif edebilirim ne kaç kişi bunu nasıl yapıyor söyleyebilirim. Ama öyle bir yer var. Açıkçası var. Söyleyebilirim yani. Net. Net yani söylerim. Evet. Ama şöyle eğer kapatmadan tekrar bana bunu açarsan bu esmalar neye göre bende dediğinde nerede anlamında mı? Neye göre ortaya çıkıyor mu? Hani bir söylersen galiba neye göre olduğunu hani anlatabilmişimdir diye düşünüyorum ama her ders sonu yaradımını sev yaradandan ötürüye geliyorum demiş. Süper. Şifa olsun o zaman. Ne diyelim. Şöyle herhalde duymadı beni diyeceğim. Tamam, umarım şöyle de açıklayıcı olmuştur arkasından söylediklerim diyorum. Benim esmalarım belli. Bu esmaları ben mi seçtim? Hem evet hem hayır söyle. Diyelim. Neden evet hayır? Şimdi zat, şimdi bak bir yerde dedik ki zati olarak halk eden ya da halk ettikleri üzerinden zati hali, zati seyri bilen. Yani biri böyle, biri aşağıdan gidiyor, yukarıdan aşağıya. O yüzden şimdi desen ki sana burada sen seçtin desem yanlıştır. Seçmedin desem yanlıştır. Çok akşamın şeyi oldu bu. Böyle bitirmek istemezdim ama ikisi de diyeyim ama onu anla sen. Şöyle. Yani zati seyir olarak halk edersen tabii ki sen oradan bakmak istediğin için kendine. Ona göre esmalar oradan içeri çıktı. Ama sen dersen ki zat var ve ben ona ulaşmaya çalışıyorum. O zaman o zat zaten kendine hangi meade yöneldiyse sen o esmaları açığa çıkaransın. Tamam. O zaman umarım daha da anlaşılır olur. Evet. Peki. O zaman arkadaşlar hep ikili sistem zaten. O yüzden şey gibi sen nereden konuşuyorsun ona göre değişiyor diyelim. Umarım bu dersler boyunca bunu şey yapabiliriz. Derin derin paylaşabiliriz.
Hocam bir şey sorabilir miyim bitmeden?
Tabii.
Bu doğum haritamızda belli olan esmalarımızı bilmek zorunda mıyız?
Vallahi bana göre hayır. Ama bazıları için ihtiyaç oluyor. Çünkü şey gibi bir şöyle düşün. Sen kendini esmaların ötesinde bir yerden okumak için bir varlıkta bir şey duruşta ya da yaşam biçimindeysen doğum haritamda hangisiyle geldiğini bilmek zaten senin için yaptıkların üzerinden okumak kadar kolay oluyor. O zaman ona ihtiyacın kalmıyor. Anlatabildim mi? Ama sen bu anlamda oradan bakmıyor, oradan bir duruş açığa çıkmamışsa en azından kendini nerelerden yaşıyorsun ya da kendini nerelerden belki tetiklemek, oradan gözlemlemek için bir kapı açmak, o perdeleri kaldırmak için bakmalısın. O zaman belki onun bilmesine ihtiyaç vardır. Herkes için ama hayır yani. Herkes için böyle bir şey. Elde de astroloji, yani bilen var bilmeyen var. Burası hepsinin ötesinde bir yerden bahsediyoruz ya. Evet bir araçtır, kolaylaştırır, oradan görmeni sağlar. Ama şimdi burada çok önemli bir yere geliyor. Şimdi astroloji haritada gördün. Merkür'ün Akrep'te senin esman budur dediğinde bu tek başına bir tanım yeterli değil. Oradaki bütün kombinasyonun okunması lazım. Anlatabildim mi?
Anladım.
Ve o zaman da yine sadece esma için demeyelim. Sen mesela bazen şey oluyor ya, benim Merkür'ün retro, kesin ilaç bulmalıyım. Ben onu reddediyorum. Diyorum ki senin Merkür'ün retro olması senin için hayırdır. Bütünü sana onu söyler haritanın. Sen orada orayı dediğim gibi arıza gibi görüyor olabilirsin ama o bütüne bir hizmet ediyor. O yüzden sen kendi varlığını bütüncül olarak yaşamaya, anlamaya ihtiyaç duymalısın diyorum. Esmalar da bu meali. Ama yine de
esma işliyor mu peki ben bilmesem, bilsem de bilmesem de?
Tabii ki. Üzerimde.
İşliyor değil mi?
Tabii ki. Sen bil ya da bilme. Bak şimdi sen yemek yapıyor musun mesela? Hiç.
Yani.
Mesela sen yemek yapıp arada bir eşini dostunu çağırıyor musun? Hadi gelin bu akşam yemek yiyelim. Mesela.
Evet.
Yapıyor musun bunu?
Tabii tabii. Hı.
Bak mesela sen biliyor musun o rezzak esmasını bir fiili? Sen hiç dedin mi? Arkadaşlar benim bugün rezzak çalıştıracağım. Bu akşam
dedim.
Hayır. Bak bir sen de yaptın.
Tamam.
Anladın. Mesela şimdi Ali'nin sıfatıyla buradasın. Bak bilme. Tamam.
Anladım hocam.
Şeyleri var. Anlatabildim mi?
Tamam anladım.
Soru soruyorsan Ali mi çalışıyor zaten?
Cevaplar da çalışıyor bende o zaman. Onu da
galiba. Tamam.
Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Rica ederim. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Bir kaydı durduruyorum bir saniye.
Çok teşekkürler.
Evet.
Çok sağ olun.
Evet, o zaman
teşekkürler.
İyi akşamlar.
Teşekkürler. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Çok güzeldi. Harikasın.
Hayırlı geceler.
Teşekkürler. İyi akşamlar.
İyi akşamlar hocam.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.
İyi akşamlar.
Görüşürüz. İyi akşamlar. Bay bay. Görüşürüz.